Günaydın Sayın A9 izleyicileri. Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız Akın Hocam, Önder Hocam ve Oktar Hocam. Hoş geldiniz öncelikle hocam. Günaydın diyorum.
Hoş bulduk, günaydın.
Nasıl başlamak istersiniz hocam?
Bu çok şaşırtıcı. Köpek balıklarının deri özelliği gemilerde kullanıldığı zaman muazzam bir ilerleme kaydettiriyor. Şimdi onunla ilgili bir... Pardon, şurada ayarlayayım da. Çok önemli bir özelliği varmış köpek balığı derilerinin. Köpek balıkları derilerini sürekli olarak temiz tutan ve hızlı yüzmelerini sağlayan yapılarıyla bilim dünyasının ve gemi endüstrisinin dikkatini çekiyor. Köpek balıklarının derilerindeki bu kusursuz yaratılış gemilerin en büyük sorunlarından birine nasıl çözüm oldu? Şimdi buna bakalım hep birlikte. Gemilerin en büyük problemlerinden bir tanesi gemi yüzeyine yapışan su yosunları ve midyeler. Bunlar hem paslanmayı hızlandırıyormuş hem de suyun geri gitme kuvvetini arttırır. Bilim adamları bu problemi çözmek için yıllardır çalışmalar yapmaktadırlar. Almanya Bremen'deki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi araştırmacıları bu probleme çok ilginç bir çözüm getirdiler. Pek çok deniz canlısına yapışabilen bu küçük canlıların ilginç bir şekilde köpek balığı derisine yapışmadıklarını gördüler. Çünkü köpek balığı derisinde bulunan sert pullar bunu engelliyordu. Birbiri üzerinden yalıtım yapan bu pulların altındaki elastiki bir deri de bu sistemi destekliyordu. Bakın burada mikroskopik olarak yapısını görüyoruz. İşte bilim adamları köpek balıklarının bu özelliğini örnek alarak silikondan bir deri tasarladılar. Burada olduğu gibi silikondan bir deri tasarlıyorlar. Kuzey Denizi'nde yapılan deneylerde bu yeni deri örnek alınarak tasarlanan gemi yüzeylerinde %67 daha az midye tespit edildi. Yani köpek balığının derisi taklit edildiği zaman %67 midye yapışmıyor. Aranda azalıyor midye yapışması. Ayrıca 4-5 deniz mili hızla hareket ederken gemiye geçici olarak yapışan bütün organizmalar da temizleniyor. Florida Üniversitesi'nden bilim adamları da gemi yüzeyleri için benzer bir kaplama önerdiler. Onlar da köpek balığı derisinden yola çıktılar. Sonuç olarak alglerle yapılan testlerde alg sporlarının yüzeye tutunmalarının %85 oranında engellendiği ortaya çıktı. Köpek balıklarının bu ilginç deri yüzeyinin bir diğer özelliği de daha hızlı yüzmelerini sağlaması. Nitekim ünlü bir spor giyim markası yüzücüler için köpek balığı derisi yüzeyini örnek alarak Fast Skin FS2 adlı bir ürün geliştirmiştir. Firma bu giysiyle geri itme kuvvetinin %4 oranında azaltıldığını kanıtlamıştır. Maşallah. Yani evet. Çok önemli bir özellik. Bir, orada bir tasarım var ama o tasarımın bir amacı var. Daha az işte midye yapışabiliyor. Daha az orada canlı yürüyebiliyor. Bu şekilde suyun içindeki o problem ortadan kalkıyor.
Sürtünmeyi arttırıyor. Zaten köpeklerin böyle bir kaygan bir derisi var gibi görürüz hep baktığımız evet. Zaman böyle yani tutamayacakmışız gibidir.
Evet. Yani dediğin doğru. Dışarıdan o kaygan hakikaten görünüyor ama mikroskopik olarak bakıldığında biraz önce gördük çok özel bir evet, tasarım var. Evet. Alttan destekleyen bir deri var. Onu gemi üzerine uyguladıkları zaman gemilerdeki performans artıyor.
%67 çok büyük bir oran çünkü.
Evet. Yapışamıyor. İşte o geçici olarak yapışanlar yapışamıyor.
Ve hızı da etkiliyor. 4-5 mille kadar da hızında etkileme yapıyor. Çünkü geçenki günkü programımızda da gördük. Bu sefer de yunus balıklarının özelliklerini alarak sürtünme kuvvetini mesela gemilerde engellemişlerdi. Sürtünmeye karşı daha hızlı hareket edebilmek için.
Evet.
Hani burada görüyoruz ki hani deniz üstünde yapılan bütün şeylerde denizaltılar olsun, gemiler olsun, işte tekneler olsun hepsi denizdeki canlılardan yararlanarak yani biyomimetik dediğimiz bilim dalı yine doğayı taklit ederek yine evet. Doğanın eşsiz özelliklerinin bize sunmasıyla bilime faydalı şeyler yapmış.
Tabii maşallah. Yani şimdi milyonlarca yıl önce Allah bu yapıyı yaratmış. Ve bu denizde gördük. Bir üstünlük meydana getiriyor. Nitekim burada yüzücü elbiseleri var. Onu uygulandığı zaman daha hızlı yüzüyorlar.
Yani, şeylere falan zaten dikkat edersek hocam mayolar falan böyle biraz daha kaygan olur. Normal kumaş gibi değildir. O da suda hem hızlı gitmek hem de suyu tutmadığı için kumaş gibi. Ya yani onların hepsi tasarlanırken işte bu balıklar, köpek balıkları, yunuslar, su altındaki canlılar hep örnek alınarak yapılıyor. Zaten bakarsanız dalgıç kıyafetlerine böyle baktığınız zaman hani bir yunus balığının andıran bir görüntüsü vardır. Parlağımsı bir yapı vardır.
Evet.
Bu da hep bu şekilde yola çıkılarak yapılmış.
Yani şimdi DNA'sında bir bilgi var. Yunus köpek balıklarının. Bu bilgiye göre özel proteinler, biliyorsunuz DNA protein, protein üretiyor. DNA'nın üzerinde genler vardır, protein kodlayan bölgeler. Bunların son ürünü ya proteindir ya da RNA denen proteine çok benzeyen yine moleküllerdir. Çok özel bir dizilimi vardır bunların. Bu proteinlerin bir araya gelmesinden ki bunların bir kısmı işte yapısal proteinler oluyor. Nitekim bu deriliği meydana getiren yapısal proteinler. Mesela nasıl bizim tırnağımızda ki proteinler tırnağı meydana getiriyor. Keratin denen moleküller var. Kolajen denen moleküller var. Bağ dokusunu meydana getiriyor. Deri altı dokusunda ki dokuyu meydana getiriyor. Keratin işte saçları saç aynı doğru, zamanda evet. Meydana getiriyor. Gözde gözün merceği saydamdır. Kristalin denen proteinler vardır. Vücuttaki tek saydam yapı göz merceğinde oluşmaktadır. Bu proteinlerden dolayı. Proteinler, bu yapısal proteinler içinde bulundukları dokunun özelliğini belirliyorlar. İşte genlerin kodladığı proteinler de köpek balığının derisindeki bu yapıyı belirliyor. Ama o genetik kodu yaratan Allah. Evet. Çünkü ilk sıfır anından, sıfır noktasından itibaren bunu da fosil kayıtlarından çok net olarak görüyoruz. Fosiller geçmişteki canlıların ne zaman ortaya çıktıklarını, nasıl olduklarını, bütün yapılarını ortaya koyan çok net bilimsel deliller. Mesela burada olduğu gibi, işte burada dün de göstermiştik, bir tane Nautilus fosili var. Bize Nautilus'un milyonlarca yıl önce aynen bu şekilde olduğunu gösteriyor. Nitekim şimdi göstereyim. 114 milyon yıllık bir fosil bu. Fosillerin yaşını ölçüyorlar. Hangi katmandaysa o katmanın yaşını. 114 milyon yıl. Bakın 114 milyon yıl önce Nautilus aynısı. Evet, bu şunu gösteriyor, evet. Bu fosil bize şunu kanıtlıyor. Bu fosilin, yani Nautilus'un 114 milyon yıl önce yaratılan Nautilus'un genetik bilgisiyle bugünkü Nautilus'un genetik bilgisi birbirinin tıpatıp aynısı. Genlerde hiçbir fark yok, proteinlerde hiçbir fark yok. Çünkü bu yapıyı proteinler belirliyor. O proteinlerin kodu DNA'da, bakın ikisi de birbirinin tıpatıp aynısı. Demek ki ikisinin genetik kodu arasında, genetik bilgi arasında hiçbir fark yok 114 milyon yıldır. Nitekim kopyalama mekanizmaları var. Genetik olarak bunu biliyoruz. DNA aynen kopyalanıyor. Nesilden nesile aktarılıyor. Evet. Üzerindeki genlerin bazen çünkü özellikleri birden fazla gen kontrol ettiği için onların değişik kombinasyonları, bireysel farklılıkları ve türün içindeki diğer farklılıkları, varyasyon dediğimiz farklılıkları meydana getiriyor. Yani küçük köpekler büyük köpeklerde olduğu gibi. Ama genetik bilgi arasında en ufak bir fark yok ilk andan itibaren. Nitekim işte köpek balığında da milyonlarca yıllık köpek balıkları var. Derileri bugünkünün tıpatıp aynısı. Yapıları bugünkünün tıpatıp aynısı. Çünkü genetik kod arasında hiçbir fark yok. Demek ki Allah ilk andan itibaren bu özellikle yaratmış köpek balıklarını. Sonradan edinilmiş bir özellik değil. İşte evrimi yerle bir ediyor bu. Evet. Her yönden Allah'ın yarattığını gösteriyor. Çünkü bu kadar kompleks bir yapı, özelliği böyle suda kaymayı sağlayacak, işte yapışmayı engelleyecek. Bakın kaç tane özelliği var. Bunu ancak Allah bilebilir. Böyle tesadüfen tabii ki olmaz böyle kör tesadüf. Zaten adı üstünde kör tesadüf böyle bir şey yapması mümkün değil yani.
Balık çeşitlerinin hepsi farklı. Yunus balığının derisinin özelliği farklı, köpek balığınınki farklı, küçük balıklarınki farklı. Hani hepsi birbirinden bambaşka yapılmış. Hepsi yaşam koşulları neyse ya da yaşaması gereken neyse, bazısı avlanarak, bazısı işte hani suda başka şeylerle beslenerek, ona göre de hani yaratılışı da o şekilde olmuş. Yani baktığın zaman hiç ters bir şey gelmiyor insana baktığı zaman. Mesela köpek balığının yaratılışı, hani demiyoruz niye bu pullu diğeri değil. Hepsinin farklı bir özelliği var. Bazısı surat kazanmak için daha farklı bir yapısı var. Mesela Yunus balıklarını görmüştük. Daha farklı bir özelliği var derisi olarak. Çünkü daha süratli bir hayvan. Köpek balığının da pullu olması bu işte dışarıdaki bakterilerin, midyeleri, yosunların ona yapışmamasını sağlıyor. Evet. Bu da bambaşka bir yaratılış göstergesi.
Zaten değişmesi genlerin mümkün değil. Yani normalde işte ara geçiş formları olup olmadığını evrimciler sürekli işte gündeme getirmeye çalışıyorlar da, yani ara geçiş formu olup olmadığını anlamak için zaten DNA'ya bakmak yeterli. Yani DNA'ya baktığımızda bir canlı ile ilgili bilgiler, yani mesela köpekten bahsettik biraz önce. Köpeğin DNA bilgisine hiçbir zaman başka bir bilgi eklenemez. Yani başka bir canlının bilgisini ekleyemezsiniz. Mesela bir sürüngenlerdeki pul bilgisini ekleyemezsiniz köpeğe ve zaten içinde de yoktur. Dışarıdan da ekleyemezsiniz. Bir kanat bilgisi ekleyemezsiniz ve yoktur aynı zamanda.
Zaten şu var, hani DNA'da da şöyle bir şey var hocam. Mesela siz bir hayvana hormon yapabilirsiniz ya da dışarıdan başka bir şey de ekleyebilirsiniz. Fakat bu hayvanın yaşama koşulunu değiştiremiyorsunuz. Mesela köpeğe ne kadar hormon vurursanız da vurun bu suda yaşayamaz. Ya da balığa ne kadar hormon yaparsanız yapın bu karada yaşayamaz. Hani bu DNA'lı zaten insanın dışarıdan etkileyebileceği kısım belli bir kısmıdır. O da sağlığıyla ilgilidir. Zarar verir. Hani bir şeylerini etkiler ama DNA'yı komple değiştirmek, yaşam koşulunu komple değiştirmek bilimsel olarak bile uğraşılsa bile imkansız yani.
Evet doğru. Tabii şu var. Genetik mühendisliği bir bilim dalı. Genetik mühendisliği özellikle aynı zamanda Hazreti Mehdi döneminde bunu hadislerden anlıyoruz. Çok gelişmiş olarak evet. Kullanılacak. Evet. Şöyle mesela meyvelerde daha işte lezzetli, daha vitaminli bir meyve çeşidinin evet. genetik özelliği kullanılarak gen nakliyle bu işte diğer bitkilerde yararlanılabilecek. Bu hayvanlarda da genetik mühendisliği yani canlılarda da mümkün. Hakikaten bir geni alıp böbrek nakli gibi. Evet, nasıl evet. böbreği alıyorsunuz bir insandan bir insana naklediyorsunuz. Geni de alıp bir canlıdan diğer canlıya nakledilerek bazı özellikler, istenilen özellikler bu şekilde ortaya çıkmasına vesile olunabilir. Tamam. Ama unutmamak lazım ki DNA'yı yaratan Allah, hücreyi yaratan Allah ve anan yaratıyor. Yani ona canlılık veriyor. Allah'ın hay sıfatının tecellisidir bu. Tamam. Hay, hayatın sahibi demek. Allah'ın canlı verme özelliği var inşallah. Hay sıfatının tecellisi olarak bir canlılık meydana geliyor. Yoksa oradaki atomların yan yana kalmasından değil. Mesela bir hücre vardır. Hücre bir an canlıdır. Bir an sonra ölür. Öldüğü haliyle canlı hücresi arasında baktığınız zaman pek bir fark göremezsiniz. Ama bir anda o hücre canlılığını kaybeder ve dağılır, yok olur gider. O moleküller tek başına bıraktığınız zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bir araya geldiği zaman Allah'ın verdiği canlılıkla muazzam bir akıl gösteriyorlar. Evet. Çünkü Allah'ın aklının tecellisi o, Allah'ın yaratmasıyla oluyor bu. Allah'ın canlılık vermesiyle oluyor. Canlılık çok farklı bir şeydir. Yani çünkü hücrenin oluştuğu atomların bu masadaki atomlardan hiçbir farkı yok. Aynı protonlara sahip, aynı elektronlara sahip, aynı nötronlara sahip. Ama tıpatıp aynısı birbirinin. Protonların ve nötronların bir araya gelmesinden bunda hiçbir şey canlılık olmuyor. Tahta bu. Ama öbür tarafta protonlar, nötronlar aynı şekilde bir araya geldiği zaman, aynısıyla bir araya geldiği zaman bir canlılık oluyor. İşte bu Allah'ın canlılık vermesiyle oluyor. Hay sıfatının tamam. tecellisiyle oluyor. Allah'ın ruhundan üfürmesiyle de insan oluyor. Diğer canlılarda da bu özellik yok. Ruh yok. Hı-hı. Ruh insanda var. O insana işte bilinçli olmasını... muhakeme etmesini, yargılama, evet, düşünmesini, doğru yanlıştan ayırt edebilmesini, sevinmesini, mutlu olmasını veren o ruhu. Yani Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü ruhu. Ruhun ne olduğunu da bilemezsiniz diyor Allah. Çok az bir bilgi verilmiştir diyor. De ki sana ruhtan sorarlar, şeytandan Allah'a sığınırım. Sana ruhtan sorarlar, de ki ondan çok az bir bilgi verilmiştir diyor Allah. Yani insan ruhu olan bir varlık olmasına rağmen ruhun varlığını Allah'ın bildiği gibi bilemiyor. İnşallah. Ama bizi diğer bütün canlılardan farklı kılan bu. Canlıları da cansızdan farklı kılan Allah'ın işte hay sıfatının tecellisi olmuş oluyor. Biraz önce Nautilus'u fosilini göstermiştim. Nautilus'un mesela bir özelliği daha var. Ondan da bahsedelim. Bakın bu da yaratılışın bir delili. Pardon. Evet, slide biraz büyük geldi. Bir küçülterek getireyim.
Bu yine şey, bu güzel. Hani bakıyoruz mesela bu bitkilerde. Şimdi hocamın da göstereceği. Hep bu oranı görüyoruz zaten kar evet, tanelerinde, evet. kozalaklarda 1.618 oranı.
Bakın şimdi bu bir Nautilus fosili. Burada da Nautilus'un resmini görüyoruz. Burada bütün sarmalları, Nautilus'un burada gördüğünüz bakın sarmal şeklinde yapıları var. Baktığınız zaman aynı şekilde hepsi altın dikdörtgenin içine sığıyor. Yani eni boyu 1.618 olan, eni 1 olan oranladığınız zaman... Ve 114 milyon yıl önce bunun altın oranla yaratıldığını görüyoruz. Aynısı bakın görüyorsunuz. Altın oranla aynı şekilde yaratılmış. Mükemmel de bir
simetri var.
Evet, simetrisi. Hiçbir patoloji yok. Altın oranla bir şeyin yaratılmış olması ki sadece Nautilus'ta değil bu. Devam edelim. Mesela bakın bitkilerde de aynı şekilde slide'ı gösterebilirsek.
Güldüm
bakın olsun. Hepsinde görüyorsunuz. Evet. Bütün bu spiraller, sarmallar hep altın dikdörtgenin içine sığıyor. DNA'da da var altın evet. oran. DNA sarmalı. Şimdi baktığınız zaman bakın burada sarmalın en tepe noktalarından diğer tepe noktaya 34 angstrom uzaklık var. Angstrom de milimetrenin milyonda biri büyüklük. uzunlama yani enlemesine de 21 angstromluk uzunluk var. 24'de 31'e böldüğünüz zaman kaç çıkıyor bakın, tam altın oran çıkıyor maşallah. DNA'nın yapısı. Hep aynı DNA'nın yapısı, hep altın oran. Kar tanelerin her şeyde bu her işte hepsi bakın yaratılışın kesin delilleri.
İnsanın evet. Yüzünde bile var hocam, hani burunuyla evet. Gözü arasında, kulaklarıyla burnu arasında, dudaklarla burun, bütün yani yüze baktığımız zaman insan vücudunda yüzde bile hep 1.618 oranı var. Bu da zaten hani Allah'ın yarattığının eseridir, göstergesidir. Çünkü bütün güzel varlıklara baktığımız zaman, bütün yaratıldığı şeylerde hep aynı oran korunmuş. Kar tanesi söylemiştik mesela. Her kar tanesinin birbirinden farklıdır yapısı. Hiçbiri birbirine benzemez ama hepsinde 1.618 oran var. Hani bunun tesadüfi olması, zaten tesadüf diye bir şeyle açıklamak bunu mümkün değil yani.
Yani tesadüfün hiç olmadığını görüyoruz. Evet. Yani kesinlikle tesadüfe yer yok.
Tesadüf hep... zaten 1-2 olur. Tesadüf dersiniz ama her şey tekrarlarsa, tekerrür ederse de buna tesadüf diyemiyoruz artık zaten ya.
Evet. Yani şimdi onların anladığı anlamda tesadüfi şöyle açıklayabiliriz. Mesela bir odanın içinde toz var diyelim. Toz işte doğal olaylarla, onlar öyle diyorlar ya. Aslında o da tesadüfiyle bir kader üzeridir. Sonucunda. Ama o yani mantıksızını anlatmak açısından odaya rüzgar girdiği zaman hava akım cereyan oluyor yani, pencereleri açıyorsunuz. Tozu odanın bir köşesine toplayabilir hakikaten. Veya odanın içinde değişik yerlere savurabilir. Ama tozdan bir ortasında odanın bir insan yüzü gördüğünüz zaman bu rüzgarlı oldu, kendi kendine oldu demez kimse. Çünkü orada niye bir tasarım vardır? Yani insan yüzü durup dururken olmaz. İnsan yüzünü çizecek bir akıl lazım. İnsanın yüzünü yaratacak bir akıl, sonsuz güç lazım işte. O Allah'ın aklı inşallah. Hem de altın oranla mükemmel bir simetriyle yaratıyor Allah. Evet. Her şey simetrik bakın. Ellerin uzunluğu, kolların... Kulak kepçeleri, iç kulak var. İki tarafta da aynı. Milimetrik olarak aynı. Kulak evet. Kemikleri üst üste koyun. Birbirinin aynı simetrisidir. Ama milimetrik olarak aynıdır. Ve bu genlerde DNA'da kayıtlı olarak vardır. Gözlerin uygunluğu değil mi? Bakın hareketlerinin de paralel yaratılmış. Evet. Yani ayrı sinirler kontrol ediyor. Göze hareket yaptırırken. Bu hareketi yaptıran kas, içeri çeken kas farklı bir sinir tarafından kontrol ediliyor beyinde. Buraya çeken kas farklı bir sinir tarafından. Dış kas çünkü çekiyor buraya değil mi? Bak. Ama ikisi birlikte hareket ediyorlar. Neden? Allah onu kontrol edecek mekanizmayı, beyindeki merkezi o şekilde yaratmış. Yani o bir simetri meydana getiriyor, bir uyum meydana getiriyor. Harekette de koordinasyonda da bu şekilde inşallah. Beynin iki yarısı var. İkisinin evet. Özellikleri birbirini evet. Tamamlıyor. Ama ikisini baktığınız zaman simetriktir yapıları böyle.
Birisi sayısal, evet. Birisi sözel işte. Hani birisi... Matematik zekası, birisi de hani konuşabilme, anlatabilme. İkisi de farklı ama ikisine baktığın zaman bir bütün oluşturup bir olay gerçekleştiriyorlar.
Evet.
Bu da o da yine kuşkusuz.
Bu da DNA'da yaratılmış. DNA'nın üzerinde simetriyi belirleyen ve vücudun hangi yerinde hangi organ çıkacak? Mesela kollar ve bacaklar vücudun neresinde çıkacak? Evet. Bunu belirleyen genler var. Çünkü rastgele çıkmıyor ki. Kol tam olması gereken yerde çıkıyor değil mi?
Ve herkesin omuz aynı var. Şekilde çıkıyor.
Evet.
Yani.
Kemikler var, omuz eklemi var. Ve boynun yanından itibaren tam olması gereken bir yerde aynı uzunlukta oluyor. Şimdi bunu belirleyen genetik genler bulundu. Bu DNA'da vücuttaki nerenin hangi özellikte olacağını, vücut bölümlerini belirleyen. Mesela böceklerde vücutları böyle birbirine eklenmiş yapılar gibidir. Bölüm bölümdür. Dördüncü bölümden diyelim kanatlar çıkar. İşte onun takibinden iki bölüm sonra da bacaklar çıkar. Bunun yerini belirleyen genetik özelliktir. Hox genleri diye bir genler. Adı önemli değil de. O genler nereden çıkacağını belirler ve simetri meydana getirirler. Simetriyi de kontrol ediyorlar. Çünkü evet. Kanatlar o kadar milimetrik olarak aynıdır ki. Bakın bir milim fark olsa kanatlarda bütün dengesi, uçuş dengesi bozulur. Evet. Havada çağırır. Sadece döner, gider evet. Bir yere çarpar, düşer, ölür. Aynen. Ama o kadar muntazam ve milimetrik olarak, yani milimetrik bile değil, milimetrenin çok ufak birimleri kadar tıpatıp aynısıdır. Üst üste koyduğunuz zaman bunu, çünkü saniyede 1000 kere kanat çıktığı zaman bir sineği düşünün, bir parça farklı olsa kanatın uzunluğu veya eğriliği veya düzgünlüğü diyelim, en ufak bir asimetri olsa o sinek mümkün değil, uçamaz. Evet. Mümkün değil. Şimdi tesadüf mü simetri meydana getirir? Çok üstün bir akıl, yaratıcı mı? Tabii ki Allah'ın tabii ki yaratmasıyla bu. Nitekim onların söylediği anlamda mutasyon olduğu zaman o simetriyi kontrol eden genlere bir mutasyon, bir harf değişikliği meydana geldiği zaman derhal simetri bozuluyor. O genin yapısındaki bir bozukluk derhal simetriyi bozuyor, patoloji meydana getiriyor. Nitekim mesela işte meyve sineklerine ışın veriyorlar mutasyon meydana getirmek için. Laboratuvarda bunun deneyini yapıyorlar ki evrimciler görelim bakalım hakikaten bir faydalı mutasyon olacak mı diye, görmediğimiz bir özellik kazanacak mı diye sinek. 60 yıl yapıyorlar bunu.
Milyonlarcası.
Yani 60 yıl boyunca milyonlarca dolar harcayıp laboratuvarda binlerce adam boşuna vakit kaybediyor, koskoca adam. Neyse önemli değil. 60 yıl yapmışlar bunu. Şunu kanıtlıyorlar, evrimin olmadığını. Bir tane bile genetik bilgiyi arttıran faydalı mutasyon meydana gelmiyor. O sineklerin mesela çok net filminde gösterdik geçen, gene gösterebiliriz. Sineğin bacağı kafasından çıkıyor. Anten yerine bacak çıkıyor. Niye? Bacağın nereden çıkacağını belirleyen bir gen var çünkü.
Onu bozuyor.
Yani. Bölüm bölüm demiştik yani böceklerdeki bölüm bölümdür vücutta yapıları. Hangi bölümde hangi yapı çıkacak onu belirleyen genler var. Oraya bir mutasyon geldiğinde bacak yerini şaşırıyor. Diyelim ki dördüncü bölümden çıkacağına kafadan çıkıyor. Anten de kafadan çıkacağına vücudun başka yerinden çıkıyor. Mesela bir sinekte çift kanat çıktı. Çift kanat ama sinek o kanadı kullanamıyor, uçamıyor, ölüyor o sinekler. Çünkü kanat o kadar hassas ve mükemmel ki tek kanat böyle mükemmel olarak yaratılmış. Çift kanat çıktığı zaman bir kere yanlış yerden çıkıyor kanat. O simetri bozulduğu zaman, uyum bozulduğu zaman. İki çift kanat oluyor. Uçabileceği kanadı da kullanamıyor. Çünkü işe yaramaz bir kanat çıkmış. Yani mesela vücudumuzda bizim bu kolu kullanıyoruz. Bir tane daha kol olsa hiç kullanmadığımız ne işimize yarayacak o?
Yani onun altında
hareket,
bir kol
hareket edemeyiz. Yani iki tane kol daha sallanıyor olsa veya iki tane bacak daha garip bacak çıksa buradan. Ki mutasyonda böyle oluyor zaten.
Evet, mutasyon. Evet.
Ama bakın böyle canlı hiç yok. Hocamız 10 trilyon teklif etmesine rağmen ya bir tane bile böyle patolojik asimetrik arada ne o ne o, tam o şeyi getiremiyorlar. Resmini bile bulamıyorlar. Yani evrim hiç yok yani. Tam bir kepazelik yani evrim her bakımdan. 350 milyon tane fosil hep böyle altın oran, mükemmel simetri
ve
hep
değişmemiş.
Aynı. Hep aynı. Hiç değişmemiş yani. 100 milyon yıl önce çıkıyor. 500 milyon yıl önce çıkıyor.
Her
aynı.
Program başka şey gösteriyor. Mesela 350 milyon yıllık hayvanları da gösterdik. Başka hayvan çeşitleri, Yusufçuk böceği işte. Onun dışında mesela kurt, mesela bakmışlar 70-80 milyon yıl önceki kurt kafasıyla bugünkü aynı. İşte bundan 120 milyon yıl önceki kaplan kafasıyla bugünkü kaplan kafası aynı. Hani bakıyoruz hiçbirinde hiçbir değişiklik yaşanmamış. Hiçbir şekilde bir değişim söz konusu olmamış. Yani 70 milyon yıl önce, 100 milyon yıl önce neyse şu anda da o. Hiçbir değişiklik yaşamadan ve hani özelliklerinde de bir değişiklik yaşamıyorlar. Yapılarında da yaşamıyor. Aynı şekilde bugün de devam ediyorlar.
Şimdi evrimcilerin çıkardıkları sonuçlar çok garip oluyor gerçekten. Mesela doktor hocam örneğini verdin. Milyonlarca meyve sineğine mutasyona uğratıyorlar. Bakalım yararlı bir mutasyon ortaya çıkacak mı diye. Kimisi kısır oluyor, kimisi sakat oluyor, kimisi direkt ölüyor. Hiçbir şekilde hatta şöyle bir itirafta bulunuyorlar. Bir DNA yapısını bırakın. Tek bir enzimin dahi oluştuğunu gözlemlemedik diyorlar. Bu kadar milyonlarca sineğe uyguladığımız mutasyonlardan. Ama çıkardıkları sonuç şu, demek ki mutasyon yararlı. Yine halen daha mutasyonun yararlı olduğunu iddia edebiliyorlar. Yani şimdi yaptıkları bir çalışma yapıyorlar, sonra sonucu yine istedikleri sonucu çıkartıyorlar. Yani sonuç çıkaracakları zaman yani aslında onlar sonuç çıkarmasalar daha iyi olur. Çünkü çok facia açıklamalar yapıyorlar. Hani bu bilgileri hocamıza sunsunlar, hocamızın çıkardığı sonuçları değerlendirsinler. Onları kitaplarına yazsınlar, daha mantıklı olacak. Çünkü şimdi sen milyonlarca sineğe mutasyon uyguluyorsun. Hiçbir yararlı mutasyon yok. Sonra halen de mutasyonun yararlı olduğunu iddia edebiliyorsun. Yani bu akıl mı?
O zaten sonuç ne olursa olsun zaten onlar cevaplar hazır olduğu için hani
şu an bilmiyoruz.
Hani cevaplar hazır olduğu için o yüzden o şekilde zaten hani sonuç vermiyor zaten, hiçbirini de vermemiş. Hani hep aynı sonuç. Hani araştırma yapılıyor, bir deniyorlar, kendileri de inanmak istiyorlar, inanamıyorlar ama yine sonuç değişmiyor. Yine diyorlar evet diyor, çok yararlı, çok faydalı diyorlar.
Ya bir insan mantığın sınırlarının dışına çıktığı zaman söyleyemeyeceği hiçbir şey yok. Her türlü yalanı söyler. Mesela adam diyor ki ben diyor dünyayı kaldırırım diyor. Biz de ona oturup dünyayı neden kaldıramayacağını bilimsel olarak açıklıyoruz. Bak diyoruz. Koskoca adam yani. Senin kemik ve kas yapın kaldırabileceği ağırlık şuna göredir. Kalbinin atım hızı şudur. Kan dolaşımı bu kadar oksijen sağlar. Dolayısıyla dünyanın ağırlığı da 10 üzeri 24 yani kentrilyon kere kentrilyon tondur. Bunu kaldıramazsın. Kaldı ki ayağını dayayabileceğin bir yer yok. Yani kaldıramayacaksın da. Böyle bir şekilde anlatıyoruz sürekli. Yani bu o kadar mantık bir sefaleti ki. Bakın şimdi şurada bir şey var. Darwin formülü. Nasıl bir mantık sefaleti Darwinizm? Onu gösterelim. İddia ettikleri Darwin'in mantık ve bilim dışı formülü. Şimdi Darwinizm'in temel iddiası bir kere tamamen bilim dışı. Bütün bilimsel delillere aykırı, bilime aykırı. Ve bu iddiadaki mantık sefaleti ilkokul çağındaki çocukların dahi anlayabileceği kadar açıktır. Sözde ilkel dünya ortamında çamurlu bir su birikintisinin içinde nasıl olduğu asla açıklanamayan bir şekilde ilk hücre meydana gelmiş. Daha sonra tesadüfler bu hücreden hayvanları, bitkileri, insanları ve medeniyetleri meydana getirmiştir. Yani Darwinizme göre tüm insanlık ve medeniyet, bütün bitki ve hayvan alemi, sözde bol miktarda çamur, uzun zaman ve bol bol tesadüfün eseridir. Darwinistlere göre bol çamur artı uzun zaman artı bol tesadüf eşittir medeniyet.
Her şey ona göre olmuş.
Yani Darwinizmin formülü bol çamurlu su artı uzun zaman bol tesadüf eşittir medeniyet. Böyle bir formül bulmuşlar. Yani siz bir Darwiniste bu medeniyet nasıl oluştu, bu kadar farklı canlı türü nasıl meydana geldi, insan nasıl var oldu gibi sorular yönelttiğinizde size vereceği cevabın özü şudur. Tesadüfler bir bataklığın içinden tüm bu sayılanları zaman içinde meydana getirdi. Oysa ne kadar zaman geçerse geçsin, çamurlu suyun içinden tesadüfler sonucunda aslanlar, tavşanlar, geyikler, filler, kelebekler, sinekler, balıklar, kuşlar çıkmaz. Birbirinden farklı koku ve lezzetleriyle çeşit çeşit meyveler ve sebzeler, çiçekler ve diğer bitkiler de çıkmaz. Çamur ve kör tesadüf senfoniler besteleyen, gökdelenler inşa eden, atom reaktörleri kuran, siyaseti yönlendiren insanları tabii ki meydana getirmez.
İşte hocam bunlar da şey ya, bu şapkadan tavşan çıkarmak gibi illüzyon oluyor yani bunların düşündükleri de. Hani tesadüfen olması, kendi kendine olması, zamanla, çamurla. Hani o kadar şey de yapılmış. Hani mesela biliyoruz vücutta neler var, hangi DNA'lar, hangi proteinler, hangi amino asitlerin birleşmesiyle oluyor. Hepsi biliniyor bilimsel olarak. Ama bunları oturup da biz birleştirip de bir insan meydana getiremiyoruz. Ya da bir canlı, herhangi bir canlı meydana getiremiyoruz. Ya bunun kaldı ki tesadüflerle gelmesi de imkansız. Zaten tesadüf dedikleri de onlar için tesadüf. Zaten bu bilinen bir şey. Hani Allah'ın zaten bildiği bir şey. Fakat hani biz bilmediğimiz için bize tesadüf gibi geliyor. Yani biz bilmediğimiz şeyleri tesadüf diye yorumluyoruz. Oysa kader ve kısmet zaten bunlar.
İnşallah doğru. Yani bir bilinçli olarak bakın, teknolojik olarak, bilimsel olarak bir tane protein dahi yapılamıyor laboratuvarlarda. Proteinin olması için Allah öyle yaratmış. Allah'ın kanunu bu. Proteinin olması için mutlaka proteinler gerekiyor. Yani bu Allah'ın yarattığını evet. gösteriyor. Çok değişik değil mi?
Hücre proteinin
amino asitini, yapı taşlarını bir araya getiren yine proteinler.
Evet.
Ya protein yapmak için proteinler var. Proteinler için proteinler var. Onların içinde DNA var mesela. DNA'daki kod var. Mutlaka ikisinin bir arada olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Enerji gerekiyor. Enerji santralı gerekiyor. Canlı hücresi gerekiyor. Bu zaten Darwinizmi daha başlamadan bitiriyor.
İnşallah bir ayet okuyayım. Avese suresi 19. ayette Allah, şeytandan Allah'a sınırım, bir damla sudan yarattı ve onu bir ölçüyle biçime soktu buyuruyor Allah. İnşallah biraz önce anlattığımız konuyla daha da ilgili. Yani Allah bir ölçüyle yarattığını, bütün insanları olsun, canlıları olsun bildiriyor. Ölçüyle biçime soktuğunu bildiriyor. Normalde işte 1,618'lik oran normalde yeni bulunan bir şey. Yani
evet.
1400 sene öncesinde bilinmeyen bir şey ve canlılarda bir ölçü olduğu da bilinmiyor. Ama Allah bir ölçüyle yarattığını bildiriyor inşallah ayette.
Evet. Bu yalnız canlılarda değil, mimaride de kullanıldığı zaman çok estetik meydana geliyor.
Evet.
Nitekim Romalılar döneminde, çünkü Orta Çağ'da ilk defa matematiksel olarak bu böyle bir oranın farkına varılıyor. Mimaride kullanılıyor hakikaten daha sonra o eski sütunlarda vesaire. Daha estetik görülüyor göze. Çünkü
Mısır'ın piramitleri mesela gayet simetrik
evet.
ve düzgün.
Allah çünkü insanı da onu beğenecek şekilde yaratmış. Yani
evet.
altın oranla yaratmış Allah.
Altın oranlı olan her şeyi zaten insan beğeniyor. Yani baktığın zaman çünkü kendisi de insan da altın oranlı yaratılmış. Hani baktığımız zaman da altın oranlı yaratılan her şeyi de beğeniyoruz. Aa diyoruz mesela çok güzel, işte bir gül görüyoruz mesela. İçine baktığımız zaman içine geçişlere altın oran diyoruz çok güzel. Bir kozalak aynı şekilde. Ne bileyim hani bir sürü örneği var doğada, kar tanesi. Bunlar hani insana baktığı zaman 1.618 oran. Hani biz bunun 1.618 oran olduğunu bilmiyorduk. Ama yine beğeniyorduk. Daha sonra ortaya çıktı ki yani 1.618 oran insanların beğenisi için yaratılmış. Ve zaten dikkat ediyorsak hani insanların hepsinin yüz yapısı birbirinden farklı. Ama oran hiçbir şekilde değişmiyor. Herkesin oranı yine 1.618. Bu da zaten hani Allah'ın nasıl eşsiz ve herkesi birbirinden farklı yarattığının göstergesi.
Evet maşallah. Bir de Allah'ın beğendirecek şekilde yaratmış olması. Altın oran bozulduğunda evet. O güzellik güzel görünmüyor artık.
Evet.
Mesela 1.618'i bozun, siz 1.8 yapın ya da 2.5 evet. yapın oranı.
O güzel yanmaz
güzellik
gözden.
Evet kayboluyor, estetik kayboluyor. Yani Allah çünkü
göz de onu öyle güzel görüyor çünkü. Evet. Göz de 1.618'i güzel gördüğü için hani maşallah. Oran değiştiği zaman da.
Bir de herkesin yüzündeki altın oranı da farklı. Mesela diyelim birkaç insan var. Onun burnunu alalım, birinin kulağını alalım, birinin gözünü alalım, bir insan oluşturalım. O oran 618'lik bir oranı yakalayamıyoruz. Evet, belki yani, onda 618, öbüründe de 618 ama birleşince bu oran oluşmuyor. Evet. Herkes çünkü farklı yapılarda.
Hani şey yok, evet, hani şöyle yok. Hani çok güzel gözlü, çok güzel burunlu, çok güzel ağzı var, çok güzel işte
bir insanı birleştirelim çok var. Güzel olur diye hani, bir sonuç
bu
yok.
Güzellerin bütün güzelliklerini alalım, birleştirelim, bir bütün yapmaya çalışalım. Çok çirkin bir insan çıkar ortaya. Çıkmıyor. Çünkü o oran öyle güzel ki hani bizim güzel dediğimiz kişide insanlarda güzel. Da o evet. Simetrik olduğu için o güzel. Yani o insanda o burun yapısı farklı olsaydı, kemik yapısı farklı olsaydı o insan güzel olarak görünmezdi gözümüze. Hani o yüzden Allah da bunu hep bilerek yani bu şekilde yarattığı için insanlara baktığımız zaman bu oran değişmiyor aynı şekilde ve hani her şeye olması gerektiği gibi yaratıyor. Evet. Bütün canlılarda maşallah. Da yaptığı gibi.
Doğru öyle yani hakikaten o güzel görünmüyor. Tek tek çok güzel olmasına evet. rağmen o gözler yani, burun ama oran bozulunca tabii. O güzellikte kayboluyor.
Biz zaten o güzelliği öyle görüyoruz. Hani bakıyoruz diyoruz aa gözleri çok güzel ama o 1.618 orandan dolayı yani baktığınız zaman yüze uyumlu olduğu için mesela güzel gözüküyor. Evet. Biz o yüzden dolayı ama dikkat çeken kısım orası olduğu için neresiyse oraya odaklanıyor insanlar.
Evet. Yani kusursuz evet. bir yaratılış var çok açık. Çünkü yüzde bir altın oran var ama onu meydana getiren o özellikleri veren DNA da altın oranla yaratılmış. Evet. Biraz önce gördük. Hep bir ölçü. Allah diyor zaten bir ölçü üzere yarattığını söylüyor inşallah bir ölçüyle. İşte altın oran yani mükemmel bir ölçü ve simetriyle evet. yaratılış var. Şimdi canlıları özellikleriyle devam edelim isterseniz. Yaban arıları ile ilgili bir filmimiz vardı. Hazır mı? Yaban arılarının maşallah çok üstün özellikleri var.
Mimarlık yeteneğiyle bal arılarını andıran bir diğer canlı yaban arısıdır. Yaban arısının bu türü tahta parçalarını kemirir ve bunları kullanarak ağzında selüloz yani kağıt üretir. Bu kağıdı kullanarak da kendine yuvarlak bir ev inşa eder. Tavana yapıştırdığı bu kağıttan yuvanın içinde aynı bal arıları gibi altıgen petekler yapar. Her altıgen peteğin tavanına bir yumurta yapıştırır. Yaklaşık 3 hafta sonra yumurtalardan larvalar çıkar. Larvalar şaşırtıcı bir bilinç göstererek annelerinin açık bıraktığı peteklerin ağzını örerler ve böylece ağırlıkları yüzünden aşağı düşmekten kurtulurlar. Birkaç hafta daha büyüdükten sonra yetişkin arılar olarak peteklerinden çıkarlar. Yavru arılar hiç vakit kaybetmeden hayata atılırlar. Yapmaları gereken her iş onları yaratan Allah tarafından kendilerine ilham edilmiştir. Yavrular annelerinin başlattığı inşaatı büyütürler. Sonunda ortaya oldukça büyük bir koloni çıkar. Arıların yuvası artık çok katlı bir apartmandır. Burada doğan her yaban arısı kendine verilen ilhama harfiyen uyacaktır.
Bak arıların da özellikleri, şimdi bu filmde gördük, arılar milyonlarca yıldır petek yapıyorlar. Evet. Her arının yaptığı petek birbirinin milimetrik olarak aynısı. İç açılarının toplamı, kenarları, altıgen olması ve milyonlarca yıldır aynı. Şimdi milyonlarca ayrı arı, hepsi dünyanın ayrı yerlerinde ve bütün tarih boyunca yani binlerce yıldır, milyonlarca yıldır aynı petekleri yapıyorlarsa bu demek ki Allah'ın o bireyden kaynaklanan, arıdan kaynaklanan bir özellik değil. Yaratın bütün arıları üstünde. Tamamını Allah'ın ilham etmesiyle oluyor evet. Bu. O doğar doğmaz onu yapıyor. Yani o özellik onda yaratılmış inşallah. Allah tarafından yaratılıyor. Çok açık. Çünkü Güney Amerika'daki arı da aynı şeyi yapıyor. İşte Asya'nın bir Himalaya dağlarının bir yerindeki bir arı da aynı. Evet. Aynı. Üst üste evet. Koyduğunuz zaman getirin üst üste koyun. 50 milyon yıllık petek fosilleri var. 60 milyon yıllık. Yine bugünkünün aynısı.
Normalde üçgen falan olması gerekiyor değil mi? Yani üçgen, kare hepsini biz denedik.
Farklı farklı olması gerekiyor.
Evet, en sonunda evet. Altıgende karar kıldık yani. Evet. En az malzemeyi işte bizim hesaplarımıza göre evet, burada en az malzemeyi burada kullanıyoruz. En çok depolamayı burada yapıyoruz. Ondan sonra da bizden sonra gelen nesillere de DNA yapılarına da hep o şekilde ayarladık. İşte altıgen olarak devam ettiği gibi böyle süper mantıksız bir açıklama gerekiyor
tabii,
yani.
Bir de şu var zaten hani şöyle bir şey de var. Şimdi arılar neden bağlı yapsın insanların faydalanabileceği bir şey yapsınlar? Yani nereden akıllarına gelecek de insanlar bundan beslenecekler, buradan kendilerine kaynak sağlayacak, besin yapacaklar diye. Yani neden insanlar için böyle bir şey yapsınlar? Bütün tonlarca arı bir araya geliyorlar, petek yapıyorlar, bal oluşturuyorlar. İnsanlara faydalanması için.
Kendi ihtiyacının yani, çok daha fazlasını yapıyorlar.
Tabii yani normalde kendi kullanıyor da. Evet. Yani baktığınız zaman koskocaman bir petek yapıyorlar mesela arılar. Baktığınız zaman onun yani kendisinin çok çok fazla üstünde.
Evet, niye o kadar uğraşsın?
Neden o kadar yapsın? Hani ihtiyacı kadar yap. Hani şey gibi değil ki insanoğlu gibi tedbirli ya bunu yapayım da ben bir ay yazı kışı bunu yiyeyim hep değil. Yani o peteği yeniden yapıyorlar aynı şekilde. O kendi kullandıklarının harici bir daha yine aynı şekilde yapıyorlar. Kalanı da insanlar için oluyor. Yani bunun neden arılar böyle bir şey yapsın insanların faydalanması için?
Evet, mesela bu zaman. Filmde de yaban arısı çok muhteşem değil mi? Orada yuva yapıyor yavrular için, larvaları için. Onun içinde doğuyorlar. Onun içinde doğduktan sonra da düşmesin diye ağzını kapatıyor. Yani nasıl bunlar nasıl yani değil mi? Bu çok üstün bir akıl gösteriyor orada. Ve her yavru yapıyor bunu. Ağzını evet. Kapatıyor ki aşağı düşmesin diye. Nereden yani, bilir yani?
Bunu deneyip yanılmayla hani görecek hali yok. Hani baktığın zaman her ara aynısını yapıyor. Doğduğu andan itibaren büyüyor. Ondan sonra yavrusunu gidiyor yuvaya koyuyor kapatıyor mesela. Hani bunu deneme yanılmayla değil bir yavrusunu kaybettikten sonra ya ben bunu kapatayım da düşmesin öyle değil. İlk günden beri gidiyor yavrusunu koyuyor kapatıyor kapağını çıkıyor gidiyor. Bunu diğer canlıların hepsi yapıyor mesela yuvalarında evet. Baktığımız zaman. Yuvasını kapatıp giden canlılar var suyun altında bırakanlar var. Baktığın zaman hepsi bunların Allah'ın ilhamıyla olan şeyler. Hep aynı şekilde hiç düzeni bozmadan aynı şekilde devam ediyorlar.
De arıların mesela hani bu ihtiyaçlarının fazlası olarak üretmeleri mesela insanlar belli ki sürekli alıyorlar bu balları. Yani normalde hani kendi içinde ürettiğini farz etsek bile şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Hani o kadar altıgeni bulabilen bal gibi muhteşem bir kıvamı tutturabilen arı yani o kendi aklıyla yapıyorsa o zaman sürekli balı alınıyor. Neden kendi ihtiyacı kadar yapmasın ki bunu tabii, da akıl eder.
O yani. Zaman anlar der ki ben evet. Az yapayım benimkini alıyorlar der mesela biz de kendimize göre onu, yaparız
onu
der.
Akıl edemez mi?
Yok öyle bir şey tabii.
Bulabilen bir canlı. Belli ki hepsi ayrı ayrı Allah tarafından ilham ediliyor. Sen bunu altıgen yapacaksın diyor Allah ama balı aynı zamanda çok yapacaksın çünkü bunlardan insanlar da istifade edecek. Evet, yani bu kendi aklıyla olmadığı belli. Yine başka bir sunum var arılarla ilgili onu gösterebiliriz Oktay Hocam.
Evet inşallah.
Kur'an'da da çünkü dikkat çekilen bir canlı arı. Nas suresinde Allah arıyla ilgili şu şekilde buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Rabbim bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü uçuver. Onların karınlarında türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda ayetler vardır buyuruyor Allah. Şimdi balın burada yapan arılardan bahsediyor Allah. Aynı zamanda bir şifa olduğunu da bildiriyor. Gerçekten de bal şu anda araştırmalar sonucu yani insan için çok faydalı oldu. Çok sayıda faydası olduğu bulundu. Aynı zamanda sonraki sayta geçebilir miyiz okuyorum? Tamam bu kalabilir. Kur'an'da bal arısından, baldan ve peteklerden bahsedilen ayetler sadece arı anlamına gelen Nas suresinde geçiyor. Ve Kur'an'da arı anlamına gelen Nas suresi 16. sure. Arıların kromozom sayısı da aynı zamanda 16. Bakın yani normalde böyle bir şeyin denk gelmesi mümkün evet. Değil. Yani Allah'ın dilemesiyle denk gelmiş bir mucize. arının kromozom sayısı 16. Kur'an'da tek surede arılardan bahsediyor. Evet. Aynı zamanda surenin adı zaten tabii. Arı ve 16. sure.
Bir de şey, buna tesadüf de diyemeyiz. Çünkü mesela şeyde de var aynısı. Demirde de var. Hani bir ayette diyor ya, hani, mealen söylüyorum, Allah diyor ki hani demiri ben size indirdim diyor. Gerçekten uzaydan demir parçası inip tozları yerde birleşip demir olarak çıkıyor.
Yıldızlardan geliyor.
Evet. Ve şöyle bir şey var. Bu demirin de fende terimi 26. element olarak geçiyor ve aynı şekilde ayette 26. ayet olarak geçiyor. Yani bu tesadüf değil. Hani sadece bu şeyde olmadığını belirtmek için söyledim. Arılarda sadece 16'da 16 değil. Daha birçok benzeri, bu sadece bir örneğiydi. Bu şekilde hani evet, belirtileri var. Ya bunlar şey değil, tesadüf değil. Onu söylemeye çalışıyorum.
Ebced yani, değeri atom numarası geliyor. Evet, evet. El Hadid, surenin ismi El Hadid, 57. sure. El Hadid'in ebced değeri de 57. 57 maşallah. Maşallah. Bir de kromozom sayısı bir yerde daha geçiyor. İnsan kelimesi Kur'an'da, özür dilerim, erkek 23 defa geçiyor. Hı hı. Kadın da 23 defa geçiyor. İkisi Kur'an'da birleşiyor. İkisinin toplamı 46'yı veriyor. Anneden gelen yumurta hücresi, kadından gelen yumurta hücresi 23 kromozomlu. Babadan gelen de 23 kromozomlu. İkisi birleşince 46 kromozom ediyor. Evet. İnsanın kromozom sayısı. İnsan yani maşallah.
Bu tarz çok fazla sayıyla ilgili de mucize var. Yine arıyla ilgili devam edelim inşallah. Şimdi Arapçada iki çeşit fiil kullanımı var. Bir dişiyle ilgili ayrı, erkekle ilgili ayrı. Bir sonraki sayfaya geçebiliriz hocam. Nas suresinde arıları anlatan fiil de dişi fiil. Bak burada mesela işte yuva yapımı, nektar toplama, bal üretme, petek yapımı, bununla ilgili fiiller geçiyor, işler geçiyor. Bunun anlatılan fiil de dişi arılar için kullanılan kelime. Ki zaten gerçekten de bilim adamları daha yeni bunu buluyor. Oradaki bütün bu fiilleri yapan, işte yuva yapımı, nektar toplama vesaire, bu tarz işleri yapan arıların tamamı dişi arılar. Erkek evet. Arılar böyle bir şeyle uğraşmıyorlar kovan içerisinde. Bu da yine 1400 sene önce bilinmesi mümkün olmayan bir gerçek inşallah. Yine bal arısının peteği açısı da Kur'an'da işaret ediliyor. Bal arısının peteğindeki her bir altıgen 120 dereceden oluşuyor. Evet. Ve Nas suresinde bu konuya gelinceye kadar olan ibare adedi de aynı zamanda 120.
Maşallah.
Bakın bu da çok manidar. Yani bu ayete gelene kadar ki ibare sayısı yine 120. Bu da Allah'ın izniyle bu altıgenlerin iç açısına işaret ediyor. Yine diğer bir mucize de bal arısının peteğindeki açıya da Kur'an'da işaret. Yani tüm açıların toplamına da işaret ediliyor. Şimdi altıgen yapının içerisinde ki derece toplamı da 720. Yani bütün iç açılarının toplamı. Arının anlatıldığı ayetlerdeki harflerin ebced değeri 720. Peteklerin, gözlerinin iç açılarının toplamı da aynı zamanda yine 720.
Ve arılar da altıgen şeklinde, gözleri de o şekilde, o yapıda mesela. Bakış görüşleri. Görüş. Petek petek görüyorlar. Evet.
Petek petek hani bir bütün görüyorlar.
Hani şey düz görüp de petek yapmıyorlar. Petek görüp yine petek yapıyorlar. Göz yapısı da o şekilde. Hani farklı gören bir canlı çeşidi.
Belki de yapımları o yüzden biraz daha hepsinin aynıya benziyor. Çünkü görüşleri petek şeklinde zaten arılar.
Yani Allah onların gözlerini de petek olarak şey yapmış.
Evet. Petek ama tek bir parça halini görüyorlar. Yani ayrı ayrı. Evet. Çok detaylı bir görüntü var. Evet. Onların her birinin kendi siniri var. Ve her biri daha sonra birleştiriliyor. Bütün görüntü birleştiriliyor. Tek bir görüntü evet. olarak görüyorlar. Fakat Allah'ın ilhamıyla yani mesela kovanın farklı yerinden başlıyorlar. Ortaya geldiklerinde binlerce arı.
Evet.
Ortaya geldiklerinde hiçbir ek yeri olmuyor.
Evet. Tam mükemmel köşeden başlıyor değil mi?
Evet. Dört ayrı köşesinde.
Tam böyle sanki birleşiyor. Sanki birisi şeyle metreyle falan ölçmüş. Buradan başlayın. Şurada tam ortada birleşmesi evet. için. Hani biz bir şey yaparken hep insanlar yaptığı zaman içten dışa yapar ki taşmalar olmasın köşelere doğru.
Evet.
Bunlar
evet.
tam tersi. Dışarıdan içeri yapıyor. Sanki ölçülmüş. Yani milimetrik hesaplanmış.
Alıp yapmaya çalışalım. Dördümüz. Herkes bir uçtan petek şeklini yapmaya çalışsın. Ortaya gelince
birleştiremeyiz.
Petek bir şey, aynı başka olmaz. Bir petek yapamayız.
Ne yapacağız? Kalacak. Ölçeceğiz.
Değişik bakacağız. Bir şey olacak.
Bir de herkes kendine göre bir şekil çizer.
Evet.
Yani hadi herkese deseniz ki altıgen çizin. Herkesin altıgeni farklı. Eğri büyürü. Büyük, küçük, yerinli, ufaklı. Ya bu çok açık yani böyle değil mi? Arıların evet. Toplamında bir akıl var.
Yani tek bir akıl olduğu anlaşılıyor.
Evet zaten. Tek bir yani akıl.
Arıların ayrı ayrı.
Bir araya geldiklerinde toplu bir akıl çıkıyor. Tek tek de üstün akıl gösteriyorlar. Bir araya geldiklerinde de toplu bir akıl var. Karıncalarda da var bu, termitlerde de var. Termitler bina yapıyorlar. Binlerce termit bir araya geliyor. Körler, yani gözleri yok termitlerin. Bina meydana getiriyorlar.
Bina yapıyorlar.
Bina muhteşem. Yani bütün havalandırma sistemleri, depoları var. İşte oturma mantar yerleri var. Aşağıdan havalandırma sistemi, böyle ısınarak yüklenen hava dışarıdan gözeneklerden giren havayla rüzgarın etkisiyle dışarı çıkıyor ve temizleniyor. Hatta şöyle yapmışlar. Bakın o toplu akılın tecellisini gösteriyor inşallah. Termitleri en başta yuva yapmaya başlıyorlar. Bir grup termit, işte binlerce termitten oluşan bir grup. Bunları tam başladıkları anda ikiye bölüyorlar. Evet. Yani yarısını bir termit grubunun farklı yere götürüyorlar. Yarısı farklı yerde. Birbirleriyle bağlantısını tamamen kesiyorlar. Bakıyorlar her bir termit grubu meydana gelecek binanın yarısını yapıyor. Tam bir yarısını yapıyor böyle. Ama iki binayı birleştirdiğinizde her şey birbirine denk geliyor. Tam simetrini yapmışlar. Yani her bir kat bir diğer kata denk geliyor. Her bir oda diğer odaya denk geliyor. Bu işte bu odalar da toplu toplamındaki aklın tecellisi inşallah.
Küçük bir yapı değil, onu da belirtelim. Yani hatta hocam fotoğrafları varsa onları da gösterebiliriz. Yani normal 7 metre boyunda. Yani biz karınca kadar canlılardan bahsediyoruz ve doktor hocamın söylediği gibi kör canlılar, gözü yok. Hı hı. Ve 7 metre boyutunda yuvalar yapıyorlar. Bunların içerisinde işte havalandırma sistemleri, tarım alanları, işte yavruların bakıldığı yerler, işte böceklerin hapsedildiği, yabancı böceklerin hapsedildiği zindanlar. Yani buna benzer çeşit çeşit odalar var, çeşit çeşit yerler var. Ve klima sistemleri örnek alınarak Zimbabwe'de yapılan bir bina var mesela. Öyle yaz kış kendisini aynı sıcaklıkta tutuyor mesela. Aynen termitlerden örnek alınarak yapılmış. Şimdi burada tek bir akılın tecellisini görüyoruz biz. Yani o verilen örnek çok net zaten. Ayrılıyor iki taraf. Birleştirildiği zaman tam oturuyor. Bu termit denen canlılar zaten birbirini görmeyi bırak. Ya yani etrafı da görmüyorlar. Yani hiçbir şeyden haberleri yok normalde. Nasıl böyle bir şey yapsınlar? İnsanlara bile bıraksınız.
O da işte hep bir ilham içinde gidiyorlar. Mesela başka karınca türlerini de görmüştük. Şeyleri yani yavrularının daha oluşma aşamasındayken onları birbirinden örüp inşaat şeyi yapıyorlardı. Birbirlerine yol, yaprakları birbirlerine bağlıyorlardı mesela. Hepsinin farklı farklı özelliği var. Hepsi baktığımız zaman tür olarak tek inceliyoruz. Karınca diyoruz mesela. Ama hepsinin birbirinden farklı özelliği var. Kuş diyoruz mesela, biz kuş türü diyoruz. Ama bütün kuş türleri birbirinden farklı. Bin bir çeşit kuş türü var. Yani hepsinin özellikleri, hepsinin yaratılış amacı, hepsinin yaptığı beslenme biçimi, işte avlanma biçimi ya da yaşama koşulları bambaşka. Ama biz tek bir şeyde inceliyoruz. O kadar geniş, o kadar büyük ki. Çünkü insan zihninde bunları tek tek ayırmaya çalışsa mümkün değil, ayıramaz. O yüzden dolayı genel bir tablo altında inceliyoruz. Ama bu da onların nasıl eşsiz ve birbirinden farklı yaratıldığını göstermesini de engellemiyor tabii ki.
Evet, yani her şeyde detaylarda çok büyük bir ihtişam var. Ve her şeyin bir amacı var. Evet. Yani yaratılış amacı var. Bakıyorsunuz böyle, inceliyorsunuz bilimsel olarak. Demek ki diyorsunuz şunun içinmiş diyorsunuz. Mesela insan bebeğinin kafatası da değil mi?
Evet,
kafatası çok özel bir şey. Kemikle koruma altına alınmış beyin. Vücutta başka hiçbir organ için yok. Tamam. Niye? Beyin en hassas organ. 100 koruma milyar sinir hücresinden oluşuyor. Kafatası değil. Dokunduğunuz zaman parmak içine giriyor zaten. Tabii. Beyin jöle gibidir böyle. Çok yumuşak bir yapısı vardır. Kemiğin içinde olmazsa, yani mesela karnımızın içinde olsa mümkün değil hayat. Tabii. Yaşamak mümkün değil. Yani koruması kendi ağırlığın üzerinde olsa da yaşamak mümkün değil. Sıvının içinde yüzüyor beyin. Böylece 1400 gramlık ağırlığı 50 grama düşüyor. Ama o sıvı olmasa, beyni kendi ağırlığı üzerine bıraksanız hemen duruyor. Bütün fonksiyonları duruyor. Sinir hücreleri çalışmaz. 100 trilyon bağlantı var. O kadar hassas ki. O 50 gram suyun içinde koruma altına alınmış. Yani siz kafayı hareket ettirdiğimizde biz ani bir hareket yapıyoruz mesela, değil mi?
Evet.
Çok ani hareketler. Beyin o sıvının içinde böyle çok yavaş hareketlerle bir oraya gidiyor. Evet. Yavaş yavaş bir oraya gidiyor.
Yoksa çarpar, zarar görürdü zaten.
Tabii anında olması. Yani anında ölüm gerçekleşir. Mümkün değil. Hatta yani boksörler birbirinin yüzünü gözünü patlatıyorlar. Böyle çok sert yumruklarla vuruyorlar. İşte o suyun içinde olmazsa onlara mümkün
anında
değil dayanmaz. Yani boks zaten olmaması gereken bir şey de. Yani o
beyin hücresi söylüyor çünkü.
Tabii hocam siz mesleğiniz gelince gördüp yaptığınız için çok enteresandır sizin için de mesela baktığınız zaman. Yani bir beyni gördüğün an Allah'ın nasıl yaratılışını çok... Değişik maşallah, güzel
yaratışın
bir
şey. Maşallah. Ya, yani her şeyde bu.
Şöyle bir şey var. Şimdi
mesela
hocam,
kafatası mı? Bebeğin kafatası mı bulmuş?
Şöyle bir şey var mesela. Şimdi biz kafatası diyoruz mesela. Kafatası en büyük zırh olarak görülüyor beynin. Eğer zaten öyle olmasa, çünkü bütün kontrolümüz bizim beynimizde. Yani hareketlerimiz, konuşmamız. Yani beynin, daha doğrusu görmek bile beynin yaptığı bir şey. Hani en ufak ayrıntıyı düşündüğüm zaman her şeyin yaptığı tek şey beyin. Bunu da çok iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Çok iyi şekilde korunması lazım. Hocamın da dediği gibi mesela 1400 kilo ağırlığında bir beyin sıvı içinde olmasa çok sert şekilde bu sefer hani kendi hiç dışarıdan bir darbeye de gerek yok. İnsan hızlı bir harekette ya da ani bir harekette bile beyni zarar görüp fonksiyonlarını bitirebilirdi. Ve şöyle bir şey var mesela beyin kafatası da farklı farklı. Mesela yetişkin bir insanın kafatası daha serttir. Ve kemikler birbirine artık oradaki kemikler birbirine bitişmiştir. Kaynamış. Ama bebeğinki çok daha farklı, yumuşak bir yapısı vardır. Hatta şöyle bir şey var. Kafatası da hocam 8 ayrı kemikten oluşuyor. Kafatasının oluşumunda bile 8 farklı kemik var. Bu kemikler de birbirlerine girintili çıkıntılı. Yani birbirlerine oturacak şekilde dizayn edilmiş. Mesela bebeklerde de burada bakıyoruz. Sıraatte de görelim hocam. Mesela burada bebeklerin kafatasında yumuşak bir yapı vardır. Bebeklere, ilk doğan bebeklere baktığımız zaman yumuşak bir kafa tasları vardır. Bu da işte onların hani baktığımız zaman bir dezavantaj gibi gözükse de oysa onların faydasına olan bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer bu bebeklerin kafa tasları sert olsaydı, yetişkin bir insan gibi olsaydı bu sefer anne karnında doğarken zarar görecekti. Bu kemikler birbirine sıkışacaktı ve beyin yapısı zarar görecekti. Evet. Bu yumuşak yapıda olmasaydı. Bu da işte Allah'ın nasıl kusursuz yarattığını gösteriyor. Yani sadece bu değil. Bir bütün olarak düşünelim mesela. Anne beyin yani ilk önce beyinden oluşum başladığı için çocuklarda, bebeklerde bu beyin yapısıyla annenin de yapısı bir araya geliyor. Mesela anne çocuk gelişime başladığı zaman da leğen kemikleri genişliyor. Bunu alan olması gerekiyor çünkü. Ya çocukların kafatasındaki yapı daha esnek. Bu yüzden de bunun alanı olması gerekiyor. Bu esnekliğin olması için de aralarında boşluğun olması gerekiyor kafatasının kemiklerinin. Bu boşluk da var mesela. Hani baktığımız zaman düşünürsek deriz ki hani bu bebekler için zararlı bir durum gibi gözükse de hani ilk zamanlar bebeğin şeyi korunur. Kafatası biraz daha dikkat edilir, yatırılması falan. Aynen.
Yastıkla, sert yastıkla yatırmazlar.
İşte hani yönün değiştirilir
çünkü
sürekli.
Kafatası daha yeni oluştuğu için değişime uğrayabiliyor.
Zaten daha yumuşaktır. Hani bebeklerin kafatasına dokunduğumuz zaman böyle sanki içine giriyormuş gibidir. Yumuşak
evet,
yapıdadır.
Arada boşluklar
evet, var. Evet, boşluklar var. O kemikler birbirine tam oturmamış. O da işte Allah'ın yaratmasından ötürü. Yani annelerden, karnından doğmasından itibaren. Çünkü onlar üst üste bile geliyorlar o esnada. Eğer bunlar zaten bu yapıda olmasaydı ya kırılırdı ya da beyin zarar görürdü. Ama bu şekilde olduğu için, bu yapıda olduğu için de çocuk sağlıklı bir şekilde doğabiliyor.
Ya burada iki sebep çok önemli. Birincisi eğer bu şimdi kemikler böyle üst üste giriyor. Üst üste geçer evet. Hakikaten böyle. Beyin hacmi, kafatası hacmi küçülüyor. Bebekte bu şekilde özellik. Hatta doğum yaparken anneler bilir böyle. Anneler bilmez, belki doktorlar bilir tabii ki. Üzerine kemiklerin görünüyor, aleyhen evet. Görünüyor böyle üst üste geldiği. Hatta şöyle bir şey var. Doğum esnasında zor doğum olduğu zaman metal kaşıklar kullanılıyor. Evet. Ve bazı vakumlu aletler diye böyle. Metal kaşıklarla kafatasını tutup çekiyorlar. Yani o kadar esnek ve muhteşem bir yapısı var ki zaten beyin bundan hocam, zarar görmüyor.
Zaten hocam öyle evet. Olmasa mesela şöyle bir şey var. Bebeklerin dedik ya hani kafatası çok yumuşak, esnek ve aralarında boşluklar var. Bu şekilde olmasa zaten doğum kanalından çıkması mümkün değil. Baktığınız zaman çünkü bebeğin yarısı kadar doğum kanalı var.
Evet.
Hani yarısı kadar genişliğinde eğer zaten bu üst üste geçme durumu olmasa, esneklik durumu olmasa, aradaki boşluk olmasa ya bunların hepsi bir bütün. Ve annenin leğen kemiği bu esnada
özel bir manevra yaparak çıkıyor oradan. Tabii. Sadece kemiklerin üst üste gelmesi değil. Kafanın giriş şekli var oraya. Önce yan olarak giriyor, dönüyor. Ondan sonra önce tepesi çıkıyor, alnı çıkıyor.
Evet.
O şekilde doğum meydana geliyor. Yani çok özel bir böyle rotasyonla, dönme mekanizmasıyla doğum kanalından çıkabiliyor ancak. Ve onu yapıyor. Şimdi burada şunu görüyoruz. Leğen kemiğiyle kafatası ve bebeğin kafası birbirine uyumlu olarak yaratılmış.
Evet.
Değil mi? Eğer kafatası daha büyük olsa, kemikler bu şekilde olmasa asla doğum gerçekleşmez. Hiçbir insan meydana gelmez o zaman yani. Değil mi? İnsan nesli olmayacaktı. Allah her şeyi birbirine uyumlu olarak yaratmış. Diğer bütün canlılarda da böyle yani doğum yapan canlılar değil mi? Veya yumurtlayan canlıları da düşünelim. Yumurta dışarı ortama uygun olarak yaratılmış. Yumurtluyor. Fakat o yumurtanın içinde bebek yavrusu hayatta kalabiliyor. Evet. Ve ondan işte civciv çıkıyor bir müddet sonra. Değil mi? Veya kozadan işte kelebek çıkıyor.
İnşallah. Bununla ilgili hocam bir ayet de var. Onu da okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Yani burada da gördüğümüz zaman Allah'ın şüphesiz eşsiz bir şekilde yarattığını ve her şeyin bir sistem halinde ve bütün olarak yarattığını görüyoruz. Bunda da şüphesiz ki hani Allah'a şükretmemiz gerektiğini anlıyoruz. İnşallah. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor hocam. Ondan sonra tekrar birlikteyiz.
İnşallah.
Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Bir de bu şeyler var. Enteresan hayvan çeşitleri var. Türlü türlü dediğimiz gibi hani avlanma yapısı var, korunma yapısı var. Çeşit çeşit hayvanlar var. Bazı hayvanlar da böyle tiyatrocu gibi şeyler yapabiliyorlar. Hani taklit yapan kuşlar var. Bununla ilgili Önder herhalde bir şeyler anlatacak bize.
Evet. Yaralı kuş taklidi yapan kuşlarımız var. Videomuzda da birazdan göreceğiz inşallah hep beraber. Bu kuşlar başka anne dişi kuşlar daha çok bunu yapıyor. Yavrularını korumak için mesela yuvasına yaklaşan hayvanların yavrularına zarar vereceğini anlayıp gizliden yuvadan çıkıyor. Yavruların olduğu yuvasından çıkıp dışarı çıkıyorlar. Ve dışarıda yaralı taklidi yaparak biraz daha o hayvanın yaklaşamayacağı bir uzaklıkta yaralı taklidi yaparak dikkatlerini çekiyorlar. Mesela bir kanadını yere vurarak çırpınıyor, çığlık atıyor. Çok enteresan yani bir hayvanın bunu yapabilmesi. Ve hayvan da onu kendine kolay av zannediyor. Diyor ki ben bu şey yaralı ben buna daha çabuk kolay kaparım ederim şeklinde. Ama oysa ki tamamen bir oyun ve tiyatro çeviriyor ona. Maşallah çok değişik özellikleri sahip.
Resmen hazırsa, tiyatro yapıyorlar ya.
Görebiliriz hep beraber daha güzel.
Üstün oyunculuk yapmış. Yetenekleriyle evet. Hocam onları bir izleyelim isterseniz.
Filmimiz hazırsa yaralı taklidi yapalım.
Evet.
Hazırlanıyor.
Videomuz hazırlanıyor sanırım.
Evet.
Yani oyunculuk yeteneği var. Baktığınız zaman hani diyorsunuz ki bir hayvan bunu nasıl şuursuz biri düşünür diye. Bakalım bir izleyelim onun üstüne bir daha konuşuruz.
Maşallah.
Gördük yani hocam burada.
Görüyoruz böyle kendini böyle atıyor, yere vuruyor, kalkıyor. Yani hayvanı şaşırtıyor yani.
Hani
yani
baktığımız zaman
gerçekten can çekişiyor, ölü zannediyor. Öleceğini zannederek üstüne çekiyor ve ama dikkat ediyor. O mesafesini her zaman koruyor. Mesela o biraz böyle kendine yaklaştığı an hemen pırr kalkıyor, uçuyor, kaçıyor. O mesafesini kollayarak yavrularından kaçırıyor onları.
Bir de şöyle bir şey var. Bakıyorsunuz sanki birisi diyor ki ona yat şu şekilde. Daha sonra kuş şey işte sana yaklaştığı zaman da kaç bir daha yap ama bu kanadını mesafe vur. Şeyden olsun yuvandan uzak olsun yavrularından uzak olsun hani bunlar hepsi Allah'ın yani, ilhamıyla olan bir şey o şuursuz evet, kuşun
böyle yani bir şey yapabileceği mümkün değil. Bu senaryoyu kendi kendine yazması imkansızdır bu bir akıllı bir yani insan aklıyla yapılacak bir şeydir ama Allah'ın takdir ettiği bir şeyle Allah bu hayvana bu özelliğini vermiş. Hep beraber görüyoruz burada evet, da
yani Allah'ın ilhamıyla. Yani, o türün her kuşu bunu yapıyor.
Evet.
Yani birbiriyle alakası olmayan apayrı yerlerde oluyorlar. Öbürü de yapıyor. Bu da yapıyor. Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık.
Bir hayvan nereden biliyor ben bunları yaparsam yuvama saldıracağına bana gelir. Beni kovalar ya yavrularımı kurtarırım. Bu düşüncenin bir hayvanda oluşması.
Burada da yine görüyoruz mesela hani bunlardan bambaşka bir şey. Yine hayvanlardaki fedakarlığı, evet. Yine hayvanlardaki
yavrusu için hani, kendini feda eden dişi
analık duygusunun kovalar. Nasıl olduğunu, hani nasıl yavrusunun kendisini maşallah. Etrafını kollamak istediğini yine görüyoruz. Hani zaten hani Allah'ın da dediği gibi hayvanlarda ibretler vardır evet. diyor. Burada da yine maşallah. Görüyoruz yaptığı fedakarlıkta, mesela yaptığı oyunculukta, senaryoda resmen bir yetenek gibi baktığınız zaman sanki birisi anlatılmış, evet. senaryo yazmış, okunmuş. Hayvan da onu canlandırıyor gibi. Bu da Allah'ın ilhamıyla olan bir şey.
Evet. Çok ben bununla güzel. İlgili bir ayet okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat kullukta sürekli olarak O'nundur. Böyleyken Allah'tan başkasından mı korkup saklanıyorsunuz? Nahl suresinin 52. ayetinde.
Sakınıyorsunuz.
Maşallah.
Yani görüyoruz hani zaten dediği gibi hani Allah'ın nasıl yarattığını, nasıl eşsiz ve benzersiz yarattığını görüyoruz zaten. Bunları sürekli de dile getiriyoruz. Ondan da söylediği gibi, ayette de söylediği gibi, hani Allah'tan başkasından neden korkarsınız diye. Allah'tan korkmak da kötü anlamda değil zaten. Hani onun sevgisini de kaybetmekten korkmaktır. Korkmak hani evet. O korku, Allah sevgisi ve Allah'tan korku daha başka bir şey. Hani bizim bildiğimiz, zihnimizde canlandırdığımız şekilde hani ürkmek anlamında korku değil de onun saygı, bize olan olarak sevgisinden kaybetmemizden korkmamız. Evet, işte onun bize darılmasından korkmamız. Hani bu güzel bir korku. İnsanın içini ürperten değil de tam tersinde normalde olması gereken. Nasıl sevdiğimiz bir insan deriz ki hani bize kırılmasın, darılmasın, korkarız. Deriz ki hani onu kırmaktan korkuyoruz. Ondan hani korktuğumuz için değil. Onun bize darılmasından, onun bize sevgisini kaybetmesinden korkuyoruz. Allah sevgisi de bunun kat kat daha fazlası olarak düşünür. Böyle korkmamız gerekiyor.
Bizim korkuları kaldıran bir korku. Çok tabii. Güzellik, ferahlık veren bir korku olmuş oluyor inşallah.
İnşallah.
Bütün canlılarda da Allah'ın sıfatlarının tecellilerini görüyoruz. Mesela Allah mecittir inşallah. Şanı büyük ve yüksektir.
Evet.
Allah'ın şanını yüceltiyoruz. Burada bilimsel delillerle Allah'ı anarak inşallah. Meliktir. Bütün kainatın sahibi ve mutlak sahip, surette hükümdarıdır Allah. Meliktir Allah. İnşallah. Bütün canlıların bakın denetliyor Allah değil mi? Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Kimisi sonar sistemler kullanıyor. Bunu kendi avlanması için kullanıyor. Allah'ın emriyle hareket ediyor. Öbürü arı petek yapıyor. Bal depoluyor. Allah'ın emriyle hareket ediyor.
Yani çok inek mesela ot yiyor, süt oluyor değil mi? Yani ne evet. kadar evet. enteresan bir şey. Otun süte dönmesi mesela. Besleniyor. Oradan insanlara faydalı bir şey
o
çıkıyor.
O yediği hepsini otla etleri uzunlaşıyor vesaire. Ondan da insanlar faydalanıyor. Bizler yiyoruz.
Yani İnşallah. Hepsinin zaten yaratılma nedeni var. Hepsine baktığımız zaman bütün canlıların bir yaratılış amaçları var. İşte insanlara faydası olan var, doğaya faydası olan var, kendilerine, türlerine faydası olanlar var. Hepsinin baktığımız zaman insanın da olduğu gibi herkesin bir yaratılış amacı var. İnşallah. Hepsinin birbirine bağlı bir şekilde.
Çok büyük güzellik var canlılarda. İnşallah bu güzelliğin ve sevginin açığa çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Evet. Ahir zamanda evet. Hazreti Mehdi döneminde hadislerde gökteki kuşlar ve denizdeki balıklar dahi ondan razı olacaktır diyor Peygamber evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vahşi hayvanların birlikte hiçbir şekilde birbirine zarar vermeden bir dönem yaşanacağını evet. tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Ve çıkış alametlerini tarif ediyor.
Evet.
Çıkış alametleri 150'den fazla alametin hepsi gerçekleşti. Ve çok açık bir şekilde delilleriyle değil mi? İnşallah görüyoruz. Gazete başlıklarıyla hadislerdeki ifadeler artık birebir aynısı olacak evet. şekilde milimetrik olarak gerçekleşmiş peygamberimizin tarifleri maşallah.
Evet. Her ne kadar insanlar evet. bunu bazı kişiler üstüne kapatma istese de yani bizler bunu hocamızın sayesinde milletin huzurunda tekrar çıkarıyoruz dışarı inşallah.
Çok sarih yani çok açık.
Tabii hocam şöyle
bir güzel bir zamandayız. Evet. Sevginin, dostluğun, kardeşliğin olacağı bir döneme giriyoruz hep beraber hayırlısıyla.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'nin gelişiyle inşallah hepimiz Hazreti Mehdi ve İsa'yı göreceğiz hepimiz. Bu güzel anı yaşayacağız. Biz daha önce yani 300-500 yıl önce de yaratılmış olabilirdik. O zaman bu güzel döneme belki biz gelemeyecektik ama Allah bizimle bu dönemde olmamızı istemiş.
Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Geldiler. 10 yıl içinde inşallah göreceğiz.
İnşallah çok kısa bir zamanda.
Hocam hani evet. şöyle bir şey var. Şöyle bir şey de değinmek istiyorum. Ondan sonra detaylı olarak konuşmak istiyorum. Mesela bu alametler yaklaşık 200 tane, 200 civarında alamet var Hazreti Mehdi'nin geleceğine dair. Ve bunlar hani bir değil, yani tesadüf olmadığını buradan anlıyoruz. Bir değil, iki değil, üç değil. Biz mesela her program başka bir alametten bahsediyoruz. Evet. Ve hani hem hadislerde yazan, Peygamber Efendimiz'in de hadislerinde belirttiği gibi hem orada yazanları hem de normalde yaşadığımız şeyleri anlatarak söylüyoruz. Mesela ekonomik krize değinmek istiyorum. 2007 yılında biliyoruz dünya yani global olarak büyük bir ekonomik krizin içindeydi dünya. Bu da Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde söylediği gibi ekonomik krizin yaşanacağına dair ta 1400 yıl önceden hadislerde belirtiliyor. Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri olarak. Bununla ilgili slaytlar var. Onun üstünden gidelim hocam isterseniz.
Evet.
Tek tek öyle konuşalım. Yani 2007 yılında olan kriz, ekonomik kriz hadislerde belirtilmişti. Şöyle ki evet. 2007 yılında başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 1400 yıl önce haber verdiği bir ahir zaman alametidir. Evet, söylediğimiz gibi. Geçtiğimiz Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmaya başlanan kriz yalnızca ABD'yi etkilememiş. İngiltere'den Almanya'ya, Fransa'dan Rusya'ya ve Uzak Doğu'ya kadar dünyadaki bütün ekonomi piyasalarını sarsıcı şekilde etkileyen küresel bir krize dönüşmüştür. Evet, burada da hani söylediği gibi 2007 yılında dedik ki Amerika olarak baz alındı. Dediler ki Amerika'yı vurdu. Fakat öyle bir şey ki Amerika'nın ekonomisi geniş bir ekonomi olduğu için bütün dünyayı etkiledi. Bu ne olmuş oldu? Hani tek bir krizden bütün krize, yani dünyaların kriz yaşamasına neden oldu. Çünkü herkes kısıtlamalar getirdi, ellerindeki malları tuttular, işte ekonomiyle ilgili durağan bir çevre zaman başladı. Burada da yani 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz bunu bize bildiriyor. Bunu da işte Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak söyleniyor. Bir başka şey de, onunla devam edelim. Yoksulluk sadece dünyanın belirli ülkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkmış ve modern ülkelerde bile toplumları tehdit eden bir tehlike haline almıştır. Evet, hani görüyoruz 2007 yılında gazete küpürlerine de bakarsak 2007 yılında nasıl bir büyük bir krizin olduğunu ve dünyayı nasıl etkilediğine dair, işte 101 yıllık GM'de artık kit oldu, kriz dünyayı fena vuracak diye dünyaları işte başlarına yıkıldı, Avrupa'daki çöküş korkusu, bunlar hep krizin getirdiği alametlerdi. Yani daha doğrusu Peygamber Efendimiz'in bahsettiği alametlerden 2007 yılında biz bunları yaşadık. Dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğuna, yoksul insanları daha fazla acı çekebileceğine dair yaygın bir mutakabat var ve bir insani felaketi önlemek için zamanlı müdahaleyi sürdürmeliyiz. Bu da Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick'in dünyada yaşanan bu ekonomik kriz için yaptığı açıklamada bu şekilde konuşuyor. Hani
ya bu da herhangi biri değil. Dünya Bankası Başkanı söylüyor.
Ve şey, yani eşi bu ekonomik krizin, ekonomik krizin zaten şeyi bu 2007'de yaşanan bütün dünyayı etkileden, yani ülkeler zaman zaman krizler yaşıyordu fakat bu 2007'de olan çok büyük bir krizdi ve bütün dünyayı etkiledi. Bu da zaten hadislerde de Peygamber Efendimiz belirtmişti bunu.
Sebebi olmadan başladı. Yani kimse,
evet, amaçsız, neden niye öyle oldu bilmiyorum.
Savaş yok, hiçbir şey yok.
Görünür sebebi yok daha doğrusu.
Evet.
Birdenbire bütün dünyada bir kriz başladı 2007 yılından itibaren. Ve kimse de şundan diyemiyor, tedavi de edemiyor. Biliyorsunuz büyük devletler hepsi bir sık sık toplantılar yapıyorlar. Bir araya geliyorlar. Hocamız demişti, ellerinde mesela darphaneler var. İstedikleri kadar para basabiliyorlar. Evet. Olmuyor. Yine kurtarmıyor. Yani muazzam bir ekonomik kriz var. Ve hiçbir şekilde
önüne geçemiyor.
Bankalar batıyor, şirketler batıyor sürekli olarak.
Bu para nereye gidecek peki? Bir de o var. Mesela ekonomik kriz diyorsun da bu olan paralar hep dönüyor. Mesela ben parayı alıyorum, ona veriyorum. O alıyor, tekrar bana veriyor. Sana veriyorum, sen bana veriyorsun. Ama bu para yok oluyor bir anda. Kriz oluyor.
Ya bu da işte zaten hani söylediği gibi önlenemeyecek bir şekilde ve insanların nedenini tam olarak anlayamayacağı bir şekilde geldi. Ve çok büyük bir kriz ve tek bölge değil. Hani ülkeler çok yaşadılar bu sıkıntıları. Biz de yaşadık ekonomik kriz sıkıntısını. Ama bütün dünyayı sarsacak şekilde olması ve hiç görünmeyici şekilde olması. Çünkü bütün dünyanın ekonomik krize girmesi demek hiç yaşanmamış bir şeydi bu mesela. Hani bütün dünya birden krize giriyor. Bölge bölge değil, yani bütün dünyayı etkileyen bir kriz. Bu da 1400 sene önce Peygamber Efendimizin de belirttiği gibi hadislerinde Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri.
Tam, bakın, tam söylendiği gibi, tam tarif edildiği gibi, tam zamanında, yani ahir zamanda birdenbire bütün dünyada ekonomik kriz oluyor. Peygamberimiz söylüyor bunu.
Evet, söylemiş, onu da aktaralım. Peygamber Efendimizin de bundan yaklaşık 1400 yıl önce içinde yaşadığımız ahir zamanda ekonominin genel olarak bozulmaya uğrayacağını hadislerinde bildirmiştir. Bunun Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne inişi ve Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışı öncesinde gerçekleşecek bir alamet olduğunu da haber vermiştir. Burada görüyoruz, zaten söyledik, 1400 yıl önce belirtilmiş bir şeydi. Bununla ilgili hadisleri bir okuyalım. Mehdi çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacak. Yani inanılmaz derecede ticarette kısıtlamalar oldu. İnsanlar birbirlerine artık alışveriş yapmamaya başladı. Herkes tutup kendini sıkmaya başladı. Çünkü çok güçlü bir ekonomik kriz vardı. Başka bir hadiste de herkesin az kazançtan yakınması, paraları için zenginlerin saygı görmesi. Evet, bu dönemde mesela bunu görüyoruz. Herkes ekonomik krizden dolayı yakınıyor ve zenginlerin parası için saygı gösteriliyor zenginlere. İşte hani zengin olmasından ötürü insanlar, sınıf ayrımı şu anda o şekilde yapılıyor. Yani iyi ahlaklı, güzel niyetli, işte ya da Allah inancı olarak değil de parası var, zengin, en iyi adam bu olarak yapılıyor. İşte bu da zaten alametlerin en iyi belirtisi zaten. Hani diyor ki bunun zenginlerin zenginliği için saygınlık görmesi, Hazreti Peygamberimizin de 1400 sene önce bize ilettiği alametlerden bir tanesi. Diğerini daha okumak istiyorum. Piyasanın durgun olması, kazançların azalması. Bu da zaten hepsi bir baktığınız zaman birbirine bir zincirin halkası gibi bağlanmış. Bunların hepsinin sonucunda zaten piyasalar durgunlaştı ve kazançlar da insanlarda azalmaya başladı. Sıkıntı yaşandı, bütün ülkeleri etkiledi. Bunlar da yine dediğimiz gibi Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden, Hazreti evet. Peygamberimizin de belirttiği gibi.
Şimdi çok önemli bir konu daha var. Bu ekonomik krizi ilk başladığında 2007 yılında hocamızın açıklamaları var. Hocamız Kur'an ayetlerine dayalı olarak mesela Yusuf, Hazreti Yusuf kıssasında 7 yıllık böyle bir krizden bahsediliyor, kıtlıktan. Ondan sonra meydana gelen bir bolluktan bahsediliyor. Evet. Kur'an ayetlerine dayanarak, hadislere dayanarak bu krizin 7 yıl süreceğini söyledi. Yani metafizik bir açıklama. Nitekim hocamız bu açıklamayı yaptıktan sonra
o dönemlerde de herkes işte birkaç ay sürecek, bir sene olmaz. Evet. Bu tarz şeyler söylüyorlardı. Onu da belirtelim.
Hemen bitecek diyorlardı. Doğru. Evet. Hocamız bu açıklamayı yaptıktan sonra bir süre sonra hiçbir sebep göstermeden IMF var biliyorsunuz. Dünyanın en büyük finans kuruluşu.
2014'te kadar sürecek
dedi. Evet, hocamız 2014'e kadar sürecek dedi. 7 yıl sürecek dedi. Hiçbir şekilde önüne geçemezler dedi. IMF 2014'e kadar sürecek dedi. Hiçbir şey yapılamaz dedi ve teknik bir sebep de göstermedi. Yani bilimsel nedenlerden dolayı demedi. Ardından Merkez Bankası eski başkanları, CIA eski yöneticileri hepsi 2014'e kadar sürecek diye birbiri ardına açıklama yaptılar. Medyada yayınlandı bu. Evet. Ve sebep de göstermiyorlar. Nereden aldılar bu bilgiyi? Hocamızdan aldılar. Evet. Tabii hocamız da Kur'an'a ve hadislere dayanarak yaptığı bir açıklamaydı bu maşallah. Maşallah. Hakikaten sebepsiz başladı. Tam tarif edildiği gibi.
Ve sebepsiz bir şekilde devam ediyor hala.
Şu an içinde
hala,
şu an ekonomik
yani
krizi.
Yani şuna bağlı oldu. İşte şöyle yapsaydık böyle olmazdı. Kimse yani diyemiyor.
Bir yatırım yaptı, evet. Battı o şekilde yok.
Hani bir anda şey. Zaten bir, anda bir sabah kalkıldı. Herkes ekonomik kriz vurdu dedi. Mesela bir ara ülkemizde dolar artık tavan yapmıştı mesela. Hani artık tamamen ekonominin bozulacağı anlaşıldı mesela. Müdahale edilmeye çalıştı. Hani kendi içimizde bir toplanma olur gibi oldu ama bütün dünyayı etkilediği için bu ekonomik kriz bizi de oldukça etkiledi zaten ve hala devam ediyor. Etkileri şu anda devam ediyor.
Aslında hocamızın bildirdiği bazı sebepleri var tabii. Bir kere Darwinizm ve materyalizmden evet, dolayı evet. İnsanlar çok egoistleşti, bencilleşti, dinden uzaklaştılar.
Cimrileşti, paralar tutulduğu için zaten bu şekilde
kasıyor. Parayı kendinden depolamaya çalışıyordu. Evet. Yani yatırım yapmaya çalışarak vesaire. Dolayısıyla piyasada dolaşan para miktarı azalıyor. Bu yatırımlara gitmiyor ve ilerlemeye gitmiyor, zenginliğe gitmiyor, adalet
olmuyor. İşte deccaliyetin verdiği bir şey zaten. Tabii. Hani krizin en büyük nedeni paraların tutulması zaten hocam. Hani paraları insanlar tuttukları için, yani ellerinde yani harcamadıkları için ya da ticaret yapmadıkları için para akışı olmuyor. Para akışı olmayınca da artık belli bir yerden sonra tıkanıyor. Çünkü piyasada durağın normal olması gereken bir para seviyesi var. Siz bunu sıkarsanız, kimse bir şekilde harcama yapmazsa, hani diyorlar ya al ver ekonomiye can ver diye. Bu böyle bir şey. Yani biz eğer ticaret yapmazsak, eğer paraları döndürmezsek piyasada, işte gördüğümüz gibi bütün dünyayı etkileyecek bir kriz içinde evet. oluyoruz.
Bir de hocamız tabii şunu da söyledi. Ekonomik kriz kalkar tabii inşallah. Hazreti Mehdi ile kalkar inşallah.
İnşallah. Evet, çok yakın.
Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla inşallah. Hazreti Mehdi'nin etrafında insanların toplanmasıyla, güzel ahlakın, adaletin hakim olmasıyla, bu egoistin, bencilliğin, Darwinizm, materyalist zihniyetin ortadan kalkmasıyla inşallah, Allah'ın verdiği bir bereketle bu ekonomik kriz kalkacak inşallah. İşte hocamız da 2014'lere işaret etmişti Allah'ın izniyle, ama bu Hazreti Mehdi ile olacak demişti inşallah. Hazreti Mehdi olmasa yine olmaz. Yani bu metafizik bir durum inşallah. Ve Hazreti Mehdi vesilesiyle ortadan kalkacak bir durum. Nitekim hadislerde de aynı zamanda çok net olarak biraz önce de gördük. Peygamber Efendimiz tarif ediyor. Peygamber Efendimiz'in başka tarifleri de var. Aynı zaman alametleri tamam. gerçekleşen
evet,
inşallah.
Onlardan da bahsedelim. Slaytlardan biraz. Hep beraber inşallah.
Yani 200'e aşkın dedik hocam. Hani alamet var. Evet. Şu anda hani her gün detaylı olarak anlatıyoruz bir tanesini.
Evet, Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi Hazreti Mehdi'nin geliş alametlerindendir. Ondan Hazreti Mehdi önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir diyor hadiste ve evet. Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak gösteriliyor.
Bir bölge veriyor değil mi Peygamber
evet,
Efendimiz?
Bölge veriyor.
Şam ve Mısır diye.
Suikaste maruz kalan Mısır melikleri. Enver Sedat 1981 yılında bir resmi geçit sırasında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını yitirmiştir. Mısır tarihinde öldürülen yöneticilerden diğerleri de 1910 yılında suikaste uğrayan Başbakan Butros Gali, 1945 yılında öldürülen Mısır Başkanı Ahmet Maher Paşa, 1948 yılında yine bir suikast sonucu öldürülen Mısır Başkanı Mahmud Nukraşi Paşa'dır. Evet. Birçok Mısır'daki başbakanları
öldürme zamanı da hep 20. yüzyıl, 1981'de enverseler, ayrı zaman ve diğerleri de ayrı zamanın girişinde hemen değil mi? O dönemde oluyor. Hazreti Mehdi'nin çıkacağı dönemde.
Şam kelimesi yalnızca Suriye'deki Şam şehri için kullanılmaz. Şam, Arapça'da kelime anlamı olarak sol anlamına gelir. Ve eskiden beri Hicaz bölgesinde Mekke ve Medine şehirleri bulunduğu bölge yani. Sol tarafında kalan ülkeleri ifade eder.
Haritada baktığımız zaman da zaten görürüz hani Mekke ve Medine'nin sol tarafında kalan.
Karadeniz sanırım.
Evet.
Evet. Şam bölgesi yöneticilerinden de suikaste uğrayan çok sayıda kişi olmuştur. Bunlardan birkaç örnek şöyledir. 1920'de öldürülen Suriye'nin eski cumhurbaşkanı Selahattin Bitar. 1920'de öldürülen Suriye başkanı Durabi Paşa. 1949'da suikaste uğrayan Suriye Başbakanı Muhsin Al-Barazi. 1951'de öldürülen Ürdün Kralı Abdullah. 1982'de bombalı suikaste uğrayan Lübnan'da falangist lideri Beşir Cemaet.
Evet, tam peygamberimizin tarif ettiği gibi.
1980'e kadar bir sürü ölümler gerçekleşmiş.
Evet,
başlangıç yani alametleri işte ondan sonra da devam etmiş. Ve şey olarak söyleniyor zaten dediğimiz gibi bölge bölge, yer yer, nerede olduğuna dair, kimler yani olacağına dair.
Nerede olacağı, kimin ve, olacağı, evet, bütün her şey zamanında.
Bunlar yani
zamanında
daha göre önce olan olaylar değil. Evet, yani bu kez olaylar 18. yüzyılda, 15. yüzyılda, 14. yüzyılda olmuyor.
Önceden gerçekleşen şeyler değil.
Öyle bir konu yok.
Evet.
Tam ay zamana gelindiğinde oluyor.
Evet, 1400 yani o çok yıllar.
Ve söyleniyor hani melikleri diyor yani oranın, ülkenin başlığı önemli kişileri, olan başkanları, başbakanları, cumhurbaşkanları, yani önemli kişileri, devletin en üst düzeyde olanları.
Başbakanın ölmesi demek çok büyük bir şey çünkü.
Ya buna suikast yapılması.
1981 yılında Mısır meliki öldürülecek diyor Peygamber Efendimiz. Enver Sedat bütün dünyanın gözü önünde, bütün dünyada haber oldu.
Evet.
Bir tören sırasında yapılan bir suikastle öldü. Tam ne zaman? 1981 yılı. Ne zaman yani 1981? Mehdi'nin çıkış zamanı değil mi? Hicri 1401 yılında gerçekleşen bir alamet, Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği gibi gerçekleşiyor inşallah. Bu da bize Mehdi'nin hayatta olduğunu, çıktığını inşallah. Çünkü 150'den fazla alamet gerçekleşti. Alametler birer birer gerçekleşti. Tam tarif edildiği gibi maşallah. Çok güzel bir dönemde yaşadığımızı gösteriliyor. Peygamber Efendimiz'e müjdelenin diyor. Biz de müjdeleşiyoruz inşallah. Hazreti Mehdi'nin müjdesini inşallah gelmiş olduğunu, değil mi? İnşallah İslam birliğinin olması gerektiğini, olacağını inşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın
bu güzel ahir zamanı hep beraber yaşayacağımız için de bir mutluluk içindeyiz Müslümanlar olarak hep beraber.
Evet. Yani altı çağ yaşanacak. Evet. Yani kim istemez ki bunu? Herkesin zengin olacağı, korunup kullanacağı, sevginin, barışın, adaletin, merhametin, şefkatin hakim olacağı bütün dünyada, savaşların hiç olmayacağı,
evet,
kan dökmenin olmayacağı ve dünya çapında tarihte olmadığı gibi bir zenginliğin,
evet, zaten
ve adaletin
söyleniyor
olacağı.
Hocam, evet. Şey deniliyor hani insanlar artık şey istemeyecek, para istemeyecekler diyor, geri verecekler ihtiyaçlarının fazla olmasından dolayı. Yani bu da dünyanın nasıl şu anda nasıl bir yoksulluk, bir zor durum varsa o zaman da bambaşka olacağı. Bolluğun, bereketin, savaşların, insanların kötü düşüncelerinin, kötü ahlakın, yani bütün kötülüklerin kalkacağına dair ve insanların zenginleşeceği, hani artık öyle bir olacak diyor ki insanlar diyor para verdiğin zaman istemeyecekler çünkü ellerinde zaten olacak diyor.
Zaten evet, yoksulluktan dolayı böyle deccaliyetler oluyor. İnsanlar hırsızlık yapıyor, kapkaç oluyor, birbirlerini öldürüyorlar.
Savaş yani çıkıyor.
Şey, evet, hayatta kalma mücadelesinden dolayı.
Yani Darwinizm mantıkları, evet, dünyaya hakim oldu.
Aynen. Evet. Şu an öyle
Allah korkusu
için,
yani %99'unu kontrol edince Darwinizm ve materyalizm, Allah korkusu olmayınca insanlarda tabii her türlü suçlanmaya başlandı. Tabii. Faşizm, komünizm ortaya çıktı. 150 milyon tane insan komünizmden dolayı, 85 milyon insan faşizmden dolayı ve dünya çapında anarşi, terör, masum insanlar öldürülüyor. Dediğin gibi insanlar zorbalık, şiddet, gasp, hırsızlık, her şey arttı. Yani hapishaneler doldu, hatta adam almıyor,
evet,
dünya çapında. Bu neden oldu? Darwinizm ve materyalizm sonucu
hocam
oldu.
Hatta şöyle, evet, bir şey var yani benim çok şeyime, tuhafıma giden bir durumdur. Hani derler ya artık bu zamanda artık öyle bir şey olmuş ki insanlar egoistik, bencillik artık öyle tavan yapmış ki herkesin bir lafı vardır artık sabit, hani toplumda kullanılıyor sürekli. Yok babana bile güvenme, gemisini kurtaran kaptandır.
Evet.
İşte Hani kimseye güvenmemen gerekiyor. Hani güçlü olan zayıf olana ezer, ayakta kalır. Bunlar işte deccaliyetin verdiği şeyler. Hani insanların bu derece güvensiz, egoist, bencil olup hani kendinden başkasını düşünmeyip ve etrafındaki insanlara zarar vermesi bunların göstergesi. Ama hani bir yandan da böyle olması bir yandan da güzel oldu. Çünkü bu zamanda olacağını gösterdi bunun da Hazreti Mehdi'nin geleceğini. Eğer bu zamanda bu kadar kötülük, bu kadar olaylar olmasaydı Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri zaten gerçekleşmemiş olacaktı. Biz de böyle bir güzel dönemde şu anda bunun sayesinde yaşamış evet, oluyoruz böyle
Allah
bir zamanda.
Allah deccaliyeti yarattı. Evet, en şiddetli Darwinizm yani deccaliyet. Hocamız bunu çok net delillerle ispat ediyor inşallah. Dünyanın %99'unu kontrol altına alan, değil mi? Dünya çapında mutsuzluğu, zorbalığı, savaşları, kan dökmeye getiren bir sistem deccaliyetin sistemi. Onun tarihte en şiddetli olduğu dönemde de Allah Hazreti Mehdi'sini gönderdi inşallah. İnşallah. Ve şu anda İsa bütün dünya çapında bunun alametlerini görüyoruz. Yani sadece olaylar değil, deccaliyetin sistemi de tepe taklak gidiyor. Darwinizm ve materyalizm ve dinde muazzam bir yükseliş başladı dünya evet. çapında. Devlet başkanları tarihte hiç olmadığı gibi değil mi? Allah'tan, dinden bahsediyorlar artık. Tony Blair'e soruyorlar.
Bizim adamları, herkes.
Kur'an mı okuyorsunuz diye, Kur'an okuyorum diyor. Kendisi söylüyor Kur'an okuduğunu. Müslüman mı oldunuz diyorlar. Buna cevap vermeyeyim diyor. Normal sol partinin lideriydi yani İngiltere başkanı, eski başbakanı. Sarkozy'nin, Obama'nın açıklamaları hep Allah üzerine, din üzerine. Hatta Hugo Chavez var, Venezuela'nın Marksist diktatörüydü. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa gelecek diye açıklaması oldu Hugo Chavez'in.
Zaten Hazreti İsa'ya da Hristiyanlar Hazreti İsa'ya benimseyip inandıkları için onlar da zaten bizimle bütünleşecekler. Hep beraber Hazreti İsa'nın ve Mehdi'nin birlikte olduğunu görünce dünyaca bir kardeşlik olacak. Herkes birleşecek yani.
İnşallah, Müslümanlığa doğru zaten söyleniyor. Yani bütün
Hazreti İsa'nın onları tek din olarak olacak. Doğru yol burası diye arkasından onları getirecek.
Evet, zaten aynı anda gelmesi zaten bu da onun göstergesi. Hani bütün inananların da onun da etrafında toplanması için. Çünkü Hazreti İsa'ya inanan Hristiyanların da hani bunu görmesi için hani Allah'ın yani yaptığı yüce bir şey.
Kalmayacak. Sen Müslümansın, sen Hristiyansın, sen Alevisin. Bu şekilde olmayacak.
Tek herkes bir olarak İslam hakim olacak.
Evet, evet, İslam hakim olacak. Herkes şey yok, bir bütün yani, olacak.
Irkçılık da, ırkçılık da olmayacak
bu
şu anda.
Bu da tabii Hazreti Hocamız açıklamıştı inşallah hadisler doğrultusunda. Hazreti Mehdi'nin çalışmalarıyla ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri söylüyor. Hristiyanlar tam Müslüman olmak eğilimindeyken, bu da Hazreti Mehdi'nin çalışmalarıyla evet. oluyor. Darwinizm ve materyalizmin yıkılması, hak dinin tebliğ edilmesi inşallah. İnşallah. Ve diğer sapkın düşüncelere karşı verilen fikri mücadeleyle Hristiyanlar tam Müslüman olmak eğilimindeyken Hazreti İsa, Kutlu Peygamber Hazreti İsa vesilesiyle inşallah bütün Hristiyan alemi Müslüman oluyor.
Evet. Elhamdülillah. Çünkü o Hazreti İsa'yı zaten yaratan Allah, getiren. Ama Hristiyanlar yani Hazreti İsa'ya daha çok inandıkları için onun peşinden zaten gelecekler hep beraber.
İnşallah.
Biz de birleşecekler inşallah.
Tabii güvenlikleri peygamber. Onu görünce evet. artık
artan gelecekler. Bu diyecekler ve
İnşallah.
Doğruyu
İnşallah.
Bulacaklar.
Gerçekten de söylendiği gibi diyecekler. Hani son din son din yani son din ve son kitap olan Kur'an-ı Kerim'de de olduğu gibi hani Hazreti İsa'nın da zaten böyle bir mucizeyle dünyaya gelmesi onlara da bu konuda teşvik edecek. Hazreti Mehdi ile beraber olması da zaten o da çok güzel ya, bir
muazzam
şey.
Muazzam müjdeler bunlar değil mi? Evet, üstü kapatılmaya işte. Çalışılması da ayrı bir mucize. O da Mehdi'nin çıkış alameti. Hazreti İsa gibi ulul azm bir peygamberi Allah 2000 sene öncesinden dünyaya tekrar gönderiyor. Hazreti Mehdi gibi kutlu bir şahsın da veziri olarak maşallah. Yani öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bu çok çok büyük bir müjde. Bütün insanlık için. Evet. Bütün insanlık için şu anda Hazreti İsa'nın da dünyada olduğu çok net olarak alametlerden anlaşılıyor. Onunla Said Nursi Hazretleri devlet başkanları düzeyinde siyasete bir çalışmasında olacak. Gizli olacağı ilk bölümünde çünkü evet. Hazreti İsa bilinse çok büyük risk olur çalışmaları evet. ve güvenliği açısından. Evet. Hazreti İsa çünkü inşallah. Yaptığı çalışmalarla devlet başkanlarına şimdi bakıyoruz devlet başkanlarının biraz önce de söyledik. Çok büyük değişim meydana gelmeye başladı. Bunun mutlaka bir sebebi var. Hazreti İsa'nın da yeryüzünde olduğunu ve çalışmakta yani faaliyette olduğunu çok net olarak anlıyoruz maşallah. Ya muhteşem bir dönemde yaşıyoruz. Elhamdülillah. İnşallah, maşallah.
Bahsedilmesi de gerçekten doktor hocam dediğin gibi çok değişik bir durum. Ama yani bu örtbas edenler sanki örtbas edilince bunun kendi yararlarına olacağını düşünüyorlar. Böyle zaten olmadığı belli. Şu anda Müslümanların yaşadığı olaylardan da belli. Allah ayette Şura suresinin 30. ayetinde şeytan Allah'a sığınırım. Size isabet eden her musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder buyuruyor. Yani bizim başımıza bir şey geliyorsa eğer bu bizim Allah'ın istediği bir şeyi yapmamamızdan dolayı olduğunu veyahut da Allah'ın yasak kıldığı bir şeyi yapmamızdan dolayı olduğunu Allah bize ayette bildiriyor. Allah mesela Kur'an'da çok net bir şekilde ittihat-ı İslam'ı farz kılmış. Zaten Bediüzzaman'da zamanın en büyük farz vazifesidir buyuruyor. Allah ittihat-ı İslam'ı farz kıldıysa ve bir Müslüman kişi de ben ittihat-ı İslam'ı istemiyorum diyorsa, o zaman Allah başınıza gelen musibetler ellerinizin kazandığı dolayısıyladır buyuruyor. Sen bunu kazanmış oluyorsun ellerinde ve Allah da sana bir musibet getiriyor. Başka bir konuda mesela Allah Hristiyanlara, ehli kitaba, Yahudilere tebliğ yapılmasını, onların mesela haşa dinle alay etmeyenlerle görüşülmesini ve işte yemekleri de helaldir, hanımları da helaldir, bu şekilde dostluk kurulmasını emrediyor. Sen Allah'ın bu helal kıldığı şeyi ben hayır istemiyorum, İşte ben Hristiyanlarla, Yahudilerle görüşmem diyorsan, o zaman Allah sana bir musibet daha isabet ettiriyor. Bu çünkü ellerinin önden kazandığı olmuş oluyor. Allah'ın söylediğine karşı çıkarak, Allah'ın helal kıldığı şeyi haram kılarak. Bunun gibi belki onlarca, belki yüzlerce konu var. Biz ne zaman Allah'ın izniyle, yani dünya çapında Müslümanlar, Kur'an'a tam uyarsak, Allah'ın emirlerine, yasaklarına tam riayet edersek ve ellerimizde önceden bir şey kazanmazsak Allah'ın bildirdiği şekliyle, o zaman Allah üzerimizdeki musibetlerini kaldıracak. Yoksa işte bizim başımıza niye böyle şeyler geliyor denilmesi çok manasız. Yani Kur'an'da Allah bildiriyor zaten. Yani Allah'ın istediği gibi yaşamazsak, Allah'ın emirlerine, yasaklarına uymazsak zaten Allah musibet isabet ettireceğim size buyuruyor. İnşallah. Yani bunu bir de inkar edenler için söylenmiyor bu. Normal müminler için söylenen bir şey bu. Bütün insanlar için söylenen bir şey. Bizde o yüzden dikkatli olunması gerekiyor. İttihatı İslam'ı örtbas etmeye çalışanlara, Mehdiyeti, Hazreti İsa'nın gelişini örtbas etmeye çalışanlara kanmadan biz Allah'a, Kur'an'a, Peygamberimizin sünnetine bakmamız gerekiyor. Ona baktığımızda da Allah inşallah üzerimize nimetlerini yağdıracak. Tamam. Bu 2014 yılından itibaren hocamızın da belirttiği gibi böyle bir döneme gireceğiz ve bu ekonomik krizin bitmesinin sebebi de insanların İşte bu Kur'an ahlakını tam olarak kavramasından dolayı bitecek demişti hocamız. Yani Allah'ın varlığını tam kabul edecekler, tevekkülü tam yaşayacaklar, yaşamaya başlayacaklar daha doğrusu. Hazreti Mehdi'yi görecekler, Hazreti İsa'yı görecekler, ayrı zamanda olduğumuzu kabul edecek insan. Çünkü yani 200'e yakın alamet var. Evet. Önür Hocam biraz önce söylediğin gibi. Yani 200'e yakın alameti bir insanın kabul etmemesi mümkün çok büyük bir vicdansızlık.
Hepsi mi tesadüf? Zaten hani baktığınız zaman bunlar da zaten hani gözle görünmeyecek şeyler değil, çok net ve çok bariz belli olan şeyler yani. Hani ve önceden hiç gerçekleşmemiş olan olaylar, hani şey diyemiyorsunuz ya, bu zaten önceden de olmuştu yine oldu diyemiyorsunuz yani. Evet, önceden gerçekleşmemiş olaylar
yani.
Tabii
ilk defa oluyor,
ilk defa olan yani. Olaylar hani bakıyorsunuz mesela olaylara şey, mesela Lül'ün kuyruklu yıldızı mesela Lül'ün kuyruklu yıldızının görünmesi çok muazzam bir şey, boynuz şeklinde diyor mesela hadiste. Bir bakıyorsunuz Lül'ün kuyruklu yıldızının iki tane şey var, hem önde hem arkada kuyruğu var mesela, hiçbir yıldızda olmayan bir şey. Evet. Hani buna kalkıp da zaten yadsınamaz bir gerçek. Yani bunu insanın inkar etmesi, bu kadar 200 tane alameti insanın zaten inkar etmesi yani kaçınılmaz bir gerçek oluyor. Şöyle bir şey, çünkü Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi beraber diyor vazifesini yapacaklar, beraber faaliyetlerine başlayacaklar diye söyleniyor. Hani Hazreti Mehdi Müslümanların simgesi olarak, Hazreti İsa da Hristiyanların simgesi olarak, ama tek bir şeyde birleşecekler. O da son,
Allah yolunda birleşecekler.
Yani o da son zaten.
Kur'an'ın dinde Kur'an takip olmak. Tabii. Tabii. Hazreti İsa gelişi peygamber olarak değil, kitap getirmiyor. Evet. Kur'an'a ve peygamberimizin tabii sünnetine tabi oluyor, evet, inşallah. İnşallah. Hazreti Mehdi de namazda arkasından iterek inşallah imamlığa geçiriyor. Yani bütün dünyanın manevi lideri oluyor Hazreti Mehdi döneminde inşallah. Bağımsız devletler var ama herkesin o kadar çok sevdiği ve sözünü tam dinlediği birisi olarak inşallah. Ve dünyada da güzel ahlak hakim oluyor ama İslam tek din olarak hakim oluyor.
Evet.
İstememesi hiç önemli değil bazı kimselerin. Cahilliğinden yapanlar var, bilerek yapanlar var. Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırız. Müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen odur diyor. İnşallah Hazreti Mehdi'sini hak dinine gönderen, değil mi, insan İslam'ı dünya hakim etmek için. Bazı insanlar istemese de, bazı müşrikler istemese de hiç önemli değil. Allah'ın yarattığı bir kader var. O kader zaten olup bitmiş, evet, zamansızlık boyutunda. İnşallah biz nasip olduğunu gösterecek bize Allah. Evet. Yani olup bitmiş. Allah bize Hazreti Mehdi dönemini inşallah altın çağı yaşanacak, altın çağı zenginliği, bolluğu, bereketi, güzel ahlakı,
kötülüğün olmadığı bir dünyaya.
Ya kim istemez ki bunu? Ya istemeyenler çok pişman olacaklar. Keşke böyle yapmasaydık diyecekler inşallah. Keşke biz de İslam Birliği'nin İttihat İslam'ın olması için gayret etseydik. Darwinizme, materyalizme karşı bilimsel mücadele verseydik diyecekler o dönemde. Çünkü herkesi koruyup kollayacak bir sistem bu. Yani sadece Müslümanlar açısından değil inşallah, inananlar açısından değil, inanmayan da korunup kullanacağı bir sistem. Mesela Kur'an'da Allah'ın emri var. Müşrikler diyor size, yani Allah'a şirk koşmanın çok ağır bir suç olduğunu bildiriyor Allah Kur'an'da. Müşrikler diyor sizden eman istedikleri zaman, şeytandan Allah'a sığınırım. Yani size sığındıkları zaman Müslümanlara, Müslüman onları diyor güvenlik içinde olacağı yere ulaştırın diyor. Şimdi hocamız bunu açıkladı. Birisini güvenlik içinde olacağı yere ulaştırmak hayatı pahasına olur. Yani o senin artık sana emanettir o inşallah. Müşrik adam. Alıyorsun sen onu. Kendi hayatın pahasına Müslüman koruyup kolluyor ve güvenlik içinde bulunacağı yere götürüyor. Şimdi bu çok üstün bir ahlak bu. Ve herkesi hoşuna gidecek bir şey değil mi? Herkesi koruyor. Bütün kitap ehlini, herkesi güvenlik altına alıyor. Değil mi inşallah? Saygı gösteriyor, merhamet gösteriyor. Yani öyle yardım, mesela düşkünler, yaşlılar, çocuklar hepsi korunup kollanıyor. Kan dökme tamamen kalkıyor. Tek bir damla dahi kana katılmayacak diyor. Bakın tek bir damla. Kimsenin burnu bile kanamayacak diyor. Yani burun kanaması değil mi? İnsanın yanlışlıkla bile olabilecek bir şey böyle. Yani, değil mi? Elini çarpar, kapıya çarpar, burnun kanar. Evet. O bile olmayacak diyor Peygamber Efendimiz.
Silahları mesela dünyadan silahları
dünyada yok edeceğini Allah söylüyor. Cenneti yaşatacak inşallah hep beraber bu güzelliklerle.
Cennet ortamını maşallah. Cennet ortamı tam doğru olacak. Çok doğru. İnşallah. O dönem geldi.
Bütün kötülüklerin yok oldu işte.
Ve çok da yakın olduğunu anlıyoruz. Yani bütün alametler çok yaklaştığını gösteriyor. İnşallah 10 yıl içerisinde hem Hazreti Mehdi'yi hem Hazreti İsa Aleyhisselam'ı inşallah göreceğiz. Çok seveceğiz. Çok inşallah. Ve dünyada güzel ahlakı yaşayacak herkes. İnşallah. Ve güzel İslam ahlakının girmediği bir tek çadır, kerpiçten bir ev kalmaz diyor Peygamber Efendimiz. Yani bu şu demek. Bütün Çin, Afrika, Amerika, Güney Amerika, kutuplar, Avustralya, her yerde güzel ahlak hakim olacak inşallah. Her yerde ama. Filanca ormanın derinliklerindeki yaşayan kabilelerde veya işte insanlarda güzel ahlak hakim olacak inşallah.
Biz herkes de bunu
mutlu olacak. Yani mutluluk hakim olacak. Evet. İnşallah güzel ahlak hakim olunca mutlu oluyor insanlar. Evet. Zenginlik, bolluk, bereket, estetik, sanat.
Her şeyin gelişti zaten deniyor ya hani bilimde inanılmaz gelişmelerin olacağı deniliyor. Mesela hani inanılmaz derecede hani şu zamana kadar gerçekleşmemiş ataklar olacağına dair bakıyoruz mesela son zamanlarda. Bilim gerçekten de çok gelişti. Yani artık şu anda uzaya hani şeyi göndermeyi bırakalım, uzay mekiği falan gönderilmesini bırakalım. Artık orada hani bazı şeyler yapılmaya başlanıyor. Bu da bilimin ne kadar geliştiğini gösteriyor. Bu zaten ayetlerde ve hadislerde, Peygamber Efendimiz'in de hadislerinde belirtiliyor. Yani bilimde inanılmaz gelişmelerin de olacağı. Ya bunlar da güzel belirtiler bizim için.
Hocamızın da kitabını tanıtalım.
Evet.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında bilgiler. İnşallah izleyicilerimiz hem bunu internetten yükleyebilirler. Ücretsiz olarak. Hem de kitabı da satın alabilirler. İnşallah.
Ve şöyle bir şey var.
Hazreti Mehdi hakkında detaylı bilgi edinebilirler.
Hani Hazreti Mehdi'nin hem güzel ahlakından hem yapacakları faaliyetlerden hem yapması gerektiğinden yani yapacaklarından, insanoğluna yapacaklarından bir de fiziksel özelliklerinden de bahsediyor. Bu da çok güzel bir şey. Hani insanlara bunu da belirtilmesi, en azından çıktığı zaman tanınması için insanların bilmesi, yani gördüğü zaman anlayabilmesi için yani çok detaylı bir şekilde belirtilmiş.
Yazıyordu, gözüküyordu. Bilinen bir şey.
Ya sadece huy olarak ya da yapacakları olarak dış değil, fiziksel olarak da belirtiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani detaylı olarak insanların aydınlatılması
tabii,
bu konuda.
Tabii yani o çok büyük mucize. Yani hem alametler çok büyük mucize. İnşallah Hazreti Mehdi'yi Hazreti İsa ile namaz kıldığında, değil mi? Gördüğümüzde de inşallah.
İnşallah.
Allah alem odur diyeceğiz. Bütün o fiziksel özelliklerini de göreceğiz üstünde. Yani evet. Siyah saçı, sakalı, geniş yüzü, geniş alınlı olması, yanağındaki beni,
hilal şeklinde kaşı,
hafif çekik yeşil gözlü olması, kavisli kaşları, tek kaş çatma çizgisi, parlak ön dişleri inşallah.
Geniş omuzları, geniş uyrukları.
Evet, ileri yaşlarda ama genç görünümlü olması, geniş omuzlu olması, geniş karınlı, geniş uyduklarının olması, adımlarını dışarı atarak yürümesi, konuşurken sağ elini kullanması. İnşallah hocamız bir kere teberrüken de sırtındaki benleri de gösterir demişti. Bir kereye mahsus olmak üzere inşallah. Yani bütün bu özellikleriyle peygamber neslinden soyundan olması.
Ve sırtında mühür gibi peygamber efendimizde de olan.
Aynısı. Bir de ayrıca hadislerde belirlen yaprak şeklinde bir bende daha var inşallah.
Evet, yaprak şeklinde.
Biraz daha yukarı doğru ondan böyle.
Evet.
Onu da inşallah göreceğiz hep birlikte. Yani çok muhteşem bir dönem olacak inşallah.
İnşallah.
Hazreti İsa'yı göreceğiz. Hazreti İsa'nın özellikleri tarif ediliyor. Böyle kestane altın renginde saçları, gri gözlü, sakalı, yine orta boylu olması, atletik yapısı, geniş omuzlu, ince belli olması inşallah.
İnşallah.
Hazreti İsa'yı da çilli olması.
Zaten
çilli
detaylı olması, olarak bahsetmiş.
Güzel elleri, çok keskin bakışlarıyla inşallah böyle.
İnşallah.
Maşallah. Onu da 2000 sene öncesinden gelen peygamberi göreceğiz inşallah Hazreti İsa'yı. Ama tekrar peygamber olarak gelmiyor. Yani kitap getirmiyor.
Evet.
İnşallah. Kur'an'a ve peygamberimizin sünnetine tabi oluyor da inşallah.
Evet. Hani ona inananları o şekilde hani tekrardan şey yapmak için, hani gerçek dine götürmek için, hani bir kitap getirmek ya da yeni kurallar koymak için değil de Allah'ın hani onu zaten yanına aldı ve ileride herkesi Müslümanlığa doğru davet etmesi için zaten bir daha tekrardan
geliniyor. Evet. O da demişti hocamız, Kur'an'ı okur, hafız. Peygamberlerin çok güçlü bir hafızası oluyor.
Evet, evet.
Hadislerde de bildiriliyor. Hazreti İsa'nın da böyle bir hafız özelliği var. Kur'an'ı İnşallah. Okuduğu anda ezberler demişti inşallah. Bir kere okuyup ezberler. İnşallah. Ve çok güçlü bir imanı var Hazreti İsa'nın da inşallah. Kur'an'da da çok övülen bir peygamber maşallah. Çok güçlü bir imanı var. Bir kere iman eden öyle peygamberler ve o şekilde hiç sarsılmaz bir imanı olur demişti maşallah. İnşallah. Bütün Hazreti İsa'yı bu özellikleriyle ve Hazreti İsa'nın da veziri olduğu Hazreti Mehdi üstün özellikleri çok tarif ediliyor Peygamber Efendimiz tarafından. Çok üstün bir ahlakının olduğu. İnşallah ahlakı da hatta ahlakıma benzer diyor. Bütün peygamberlerin özeti oluyor. Yani peygamberlerin Hazreti Eyüp'ün sabrı var mesela. Hazreti Yusuf gibi zindan hayatı oluyor. Onun özelliklerini taşıyor. Hazreti Musa'nın özelliklerini kısmen taşıyor inşallah.
Hepsinin bir bütün.
Peygamberlerin evet, özeti olan çok üstün ahlaklı ve ahkamda masum olan, yani her söylediğinde mutlaka doğru olan, ahkamda hüküm verdiği zaman da mutlaka masum olan, ledün ilmine sahip, Hazreti Hızır gibi, Hazreti Hızır'da görüyoruz ledün ilminin özelliklerini, çok üstün ilimlere sahip, ilimlerle donatılmış, bu Hazreti Mehdi'yle, Mehdi Aleyhisselam'ı da göreceğiz inşallah, bu demeyeyim de Allah affetsin, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bütün fiziksel özellikleriyle inşallah,
detaylı
faaliyetleriyle olan, mesela, dünya çapında diyor Bediüzzaman Said Nursi, Darwinizm ve materyalizmi yok edecek diyor. Yerlebilir, yani tam susturacak diyor. Yani tam susturacak demek tamamen ortadan kaldıracak fikri.
Ama zaten onlar da artık inanacaklar. O evrimciliğin olmadığını, Darwinist yaşamın olmadığını, onlar da
hocam zaten
bizim söylediklerimizin doğru olduğunu onlar da anlayacaklar gelişiyle beraber.
Bakıyoruz zaten İnşallah. Mesela Darwin bile kabul etmiş artık evrimin olmadığını. Hani Darwinizm diye bir yapı ortaya çıkmış ama bunun şeylerinden başlanan Darwin de artık hani kabul etmiş bir geçiş formunun olmadığını, evrimin olmadığını. Bu da aslında onun alametlerinden zaten, belirtilerinden. Hani Darwin bile bunu itiraf etmiş. Artık yani ona inananlar da, o görüşte olan insanlar da bunun böyle olmadığını çok net bir şekilde görecekler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da gelmesi.
Ya bu dünya çapında zaten çok net olarak anlaşılıyor. Ben bakalım son kamuoyu yoklamalarına, bütün Batı ülkelerinde, Amerika'da, İngiltere'de Darwinizm yerle bir oldu yani, tepe taklak.
Evet.
Yani mesela İngiltere'de 2008 yılında da %25 Guardian gazetesi yazmış artık bunu, Darwinist gazete. Ya İngiltere'nin diyor sadece %25'i kaldı diyor Darwinizm'e inanan diyor. 2008 yılında bu, 3 sene önce. Amerika'da tepe taklak gidiyor değil mi? Mesela en dindar ülkeler sıralaması vardı yeni yapılmış olan. Endonezya 1 ve Türkiye 2 numara çıktı. Yani Türkiye'de de hocamız tabii Mehdiyet'in olduğu yer olduğu için İstanbul ve Türkiye. Dünyanın en dindar ülkelerinden ikinci sırada yer aldı. Fakat Endonezya'nın da bir özelliği var maşallah.
Maşallah.
O da hocamızın çalışmalarının çok güçlü olduğu bir yer. Endonezya'da çok dindar çıkmış aynı şekilde maşallah. Endonezya'da en son biz konferanslara gitmiştik. Sık sık çağırıyorlar Allah razı olsun. Hem internetten de konferanslarımız oluyor hocamızın adına. Hocamızın şimdi daha da artmıştır sayı. 200'den fazla kitabı Endonezyaca'ya tercüme edilmişti filmleri. Ve Endonezya'da tanımayan bir kitabını okumayan yok gibi bir şey maşallah.
Maşallah.
Endonezya halkına sokağa çıkın böyle. Harun Yahya dediğinizde aha diyorlar böyle yani. Harun Yahya'nın öğrencisiyiz biz, temsil ediyoruz dediğimizde boynumuza sarılıyorlar böyle. Hiç tanımadık insanlar. Öyle maşallah seviliyor. Maşallah. Allah razı olsun. Hocamız da Mehdi'nin öncüsü olarak dünya çapında faaliyetler yapıyor inşallah. Darwinizm ve materyalizme 30 yıllık mücadelesiyle işte böyle bilimsel delillerle maşallah yerle bir etti. İslam akli hakkının dünya çapında hakim olması için var gücüyle uğraşıyor. İslam Birliği'nin, Türk-İslam Birliği'nin gerçekleşmesi için, İttihad-ı İslam'ın için varını yoğunu harcıyor inşallah. Allah yolunda maşallah. Tabii Allah razı olsun. Bir internet sitemizi de tekrar izleyicilerimize tanıtalım. BediüzzamanSayitNursi.net inşallah. Üstad Said Nursi Hazretleri, hocamız 1000 yılın müceddididir demişti maşallah. 13. yılın müceddidi. Onunla Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile ilgili çok detaylı bilgiler inşallah bu siteden yararlanabilirler. BediüzzamanSayitNursi.net. Ayrıca KuranAhlakı.com sitesine de girerler, detaylı bir girerlerse inşallah hocamızın eserlerinden hazırlanmış olan, görüyorsunuz, akıllı tasarım yani yaratılış. Akıllı tasarım diye bir şey yok, yaratılış vardır inşallah. Kur'an ahlakı, derin düşünmek, dünya hayatı ile ilgili bütün eserlerini buradan inşallah izleyerek detaylı bilgi edinebilirler inşallah. Ayrıca bir de kitabı vardı hocamızın, yani 300 kitabı var da burada birini daha göstermek istiyorum. Allah'ın Detay Sanatı isimli kitabını da okuyabilirler. Detaylarda çok ihtişamlı bir yaratılış var. Yani evet, detaya indiğimizde biz böyle molekül düzeyine, atom düzeyine muhteşem, çok ihtişamlı evet, bir yaratılış görüyoruz. Allah detaylı da yaratmış çok. Yani her evet, şeyde
detayı düşünerek yaratılmış. Evet, maşallah. Yani bakıyoruz mesela canlılarda çok ince detaya kadar düşünülmüş. Yani hangi canlının nerede yaşayacağı, hangi bitkiyle besleneceği, hangi ortamda yaşayacağı. Mesela kutup canlısı kutupta, Amazon canlısı Amazon'da yaşıyor. Orman canlısı ormanda, gökteki canlı, hani havadaki canlı havada yaşıyor. Hepsinin yaşayış şekilleri var. Hepsi de ince ayrıntısına kadar düşünülmüş şekilde. Nasıl beslenip, nasıl yavrulayıp, nasıl kollayacaklarını kendilerine dair. Çok ince detaylara varana kadar çok net bir şekilde evet, yaratılmış.
Bir filmimiz daha vardı. Vaktimiz var mı? Onu gösterelim. Penguenlerdeki yürüme tekniğiyle ilgili. Maşallah evet, çok sevimliler. Sallanarak iki yana böyle. Sallanır sallanır yürüyorlar ama onun da çok özel maşallah, bir sebebi var. Onu
izleyelim.
İzleyelim inşallah. İnşallah.
İmparator penguenler kuluçka dönemi ve sonrasında yavrularına bakabilmek için oldukça uzun süren bir yürüyüşe çıkarlar. Bu yürüyüşte şaşkınlık verici bir durum vardır. Penguenler büyük gövdeli olmalarına karşın yürüyüşlerini zorlaştıracak kadar küçük bacaklara sahiptirler. Buysa normal şartlar altında daha fazla enerji harcamalarına neden olacaktır. Sınırlı miktarda bir yedek besinle uzun bir yolculuğa çıkan penguenler için böyle bir durum mutlak bir ölüm demektir. Peki öyleyse bu dezavantaj gibi görünen duruma rağmen nasıl olup da penguenler kilometrelerce yolu yürüyebilmektedirler? Penguenler sağa sola sallanarak yürürler. Bu sarkaç benzeri ilginç yürüyüşün nedeni son derece önemlidir. Bu yürüyüş sayesinde penguenler önemli derecede enerji tasarrufu yapmaktadırlar. Penguenlerin bacakları aşırı kısadır. Ancak penguenler yana doğru adımlar atarak bu kısalığın dezavantajlarını ortadan kaldırır ve kaslarının daha az yorulmasını sağlarlar. Hatta her adımın sonunda bir sonraki adım için enerji depolamış olurlar. Yana doğru adımlar atarak değil de düz yürümüş olsalar da penguenlerin kendi boyutlarındaki bir hayvandan iki kat daha fazla enerji harcamaları gerekirdi. Ancak bu özel yürüyüş şekli sayesinde penguen sadece yürümeye başlarken ve dururken enerji harcar. Kısıtlı olan besininin denize ulaşmaya çalışan penguene yetmesi için en isabetli yöntem budur. Enerji tasarrufu sağlayacak bir yürüyüş şekli elbette ki penguenin kendi başına keşfettiği bir kolaylık değildir. Üstelik bunu tek bir penguen değil, bütün penguenler böyle yapmaktadırlar. Ağır kış şartlarında yaşamlarını sağlayacak bu kolaylığı penguenler ilk doğdukları andan itibaren bilir ve uygularlar. Aksi bir davranış ölümlerine neden olacak kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Dondurucu soğukta penguenin en az enerji harcamak için neler yapması gerektiğini denemesi ve en sonunda bu yürüyüşte karar kılması söz konusu değildir. Penguenlerin bu yürüyüş şekilleri Allah'ın canlılar üzerindeki şefkat ve merhametinin delillerinden biridir. Penguenleri yaratan ve nasıl hareket edeceklerini onlara ilham eden Allah'tır. Allah, tüm canlıları benzersiz şekillerde suretlendirmiş ve onları en mükemmel özelliklerle birlikte yaratmıştır.
Evet hocam, gördük de burada nasıl eşsiz bir şekilde yaratıldıklarını. Burada sadece birkaç özelliğinden bahsediliyor. Evet. Bir de bunların hani erkeklerin mesela dişinin yumurtasını kollayıp kollaması var. 4 ay boyunca mesela yemek yemeden, beklemeden ve kursağında lokma tutarak çocuğu, yani yavrusu doğduğu anda ona o besini vermek için 4 ay ne yiyor? Doğru düzgün kıpırdamıyor bile. Yani yemeden içmeden ve o kursağındaki besini o soğukta, hiçbir şekilde kullanmadan o soğukta -50 derecelere kadar falan.
Olmasına rağmen ayakların öyle bir yapısı var ki o soğuğu hissetmiyor.
Donmuyor yani ayak. Evet,
oluşumundan oluşan bir şey.
Ve suda suya dalıp sudan çıktığı zaman hiçbir şekilde üşümesi ya da hiçbir şekilde rahatsızlanması söz konusu değil zaten. Ona göre tüy yapısı, her şeyi, yani derisi ona göre tasarlanmış. Burada da görüyoruz hani Allah'ın şüphesiz yarattığı, muazzam derecede yarattığı özelliklerini görüyoruz. Yani bunlar sadece birkaç özelliği, bir hayvanın da birkaç özelliği. Daha bunun birçok çeşitleri var. Evet. Ama bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik hocam.
İnşallah.
Saat 13 ile 15 arası, yani 1 ile 3 arası Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programının tekrarı olacak. Saat 17 ile 19 arası Yaratılış Delileri, yani 5 ile 7 arası da canlı olarak A9 TV'den Yaratılış Delileri adlı program olacak. Saat 20 ile 22 arası da Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri'nin ikinci tekrarı. Ve saat 10'da da, yani 22.00'da da Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri canlı olarak A9 TV'den yayınlanacak. İnşallah. Herkese iyi günler diliyoruz.